Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Günü kaçıranlar, gün boyu haberden uzak kalanlar için artık Z raporu var. Tolga Ekenel mikrofon başına geçiyor, gün boyu yaşanan, gözden kaçan, üstünde durulmayı hak eden ne varsa sizin için özetliyor. Tolga Ekenel'le Z raporu hafta içi her akşam 20.45'te Radyo Sputnik'te. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli Radyo Sputnik dinleyicileri, Türkiye'nin özgür mikrofonu Radyo Sputnik'te yolcu yolunda gerek programında sizle beraberiz. Bugün değerli kardeş radyo, Radyo 45'liğin de yayın ortaklığımız, onun frekansıyla, yurdun dört bir frekanslarıyla yurdun dört bir yanına ulaşmaya çalışacağız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim de dayanışma halinde, biz de onlarla dayanışma halinde yurdumuza, yurttaşlarımıza, sevdiklerimize, Türkiye'de ve dünyada bizi duyan ve bizimle dayanışma halinde olan herkese bu olanağı da kullanarak, mümkün olabildiğince faydalı olmaya çalışarak bu yayını da sürdüreceğiz. Elbette acının en yoğun olduğu dönemdeyiz. Çünkü aslında tıpkı matem evlerinde, yas evlerinde olduğu gibi İlk dakikalarda, ilk günlerde ne olup bittiğini anlamayan insan bir zaman sonra bir başka gerçeklikle karşılaşınca bu hakikatin ağırlığını hissetmeye başlar. İşte öyle dönemde, öyle günlerdeyiz. Bunu yapmaya çalışırken de, bu duyguyla başa çıkmaya çalışırken de hem yas tutuyoruz, hem acımız için kederleniyoruz, hem de bir taraftan hali hazırda göçük altında kalan çok nadir insanlarımıza ulaşmaya çalışırken, öte taraftan yer üstünde olup da çaresiz olan, çünkü soğuk bir taraftan, barınma koşullarının sıkıntısı bir taraftan, daha sayabileceğimiz pek çok şey var, kuşku yok ki, onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında böyle günler bir yandan da sınav günleri. Neye dair sınav derseniz, hani acı ateş düştüğü yeri yakar, o manada bir sınavdan söz etmiyorum. İnsani değerlerin, insani ölçülerin ortaya çıktığı bir dönem bu. Ve biz de bunu gerçekten olabildiğince, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce kendimize dair de bir düşünüp bakıyoruz. Yaşamak nedir? Örneğin eşyalar, metalar içinde, mal, mülk, para, pul vesaire içinde onun heyecanını, mutluluğunu yaşayacağız diye kendimizi hırpalarken bir taraftan bütün bunların bir anda yerli bir olabileceğini görüyoruz. Bir başka mesele, bilime uymadan, bilimin sesine kulak vermeden bir yaşam sürmenin nitelikli bir yaşam olmayacağı ve insana hani denir ya, Allah akıl fikir vermiş, onu nasıl kullanacağını bilmemesi halinde nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağını gösteren somut bir veri olarak da karşımızda duruyor. Tüm bunları burada konuştuk, daha da konuşacağız. Bir taraftan da yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz adresler, kaynaklar, tüm bunlara da bakarak katkı koymaya çalışıyoruz. Ben bilmeyenler için, ilk defa bugün benle tanışanlar için söyleyeyim. Antakyalı bir ailenin çocuğuyum. Doğum şehrim İstanbul, ama her sene babaannemi, dedemi, amcamı, sevdiklerimi ziyaret etmek için gittiğim topraklar Antakya, İskenderun. Bugün çok ağır yara almış durumda. Hani şöyle söylersek yanlış olmaz, birçok insanımızın acı çektiği, üzüldüğü, duygudaşlık kurduğu bu dönemde bir de biz ailelerimizden, sevdiklerimizden, dostlarımızdan, oradaki insanlarla kurduğumuz farklı ilişkilerden dolayı, işte türlü sebeplerden dolayı bağlantı kurmaya da çalıştık. İlk günler çok sıkıntı yaşadık. An geldi, mutlu yanıtlar aldık. Göcük altından güzel sonuçlar alındığında sevindik. Bugün de bir küçücük köpek yavrusunun kurtuluş sahnesine tanık olduk. Yavrucak o şaşkın bakışlar. Aslında insanla hayvan arasında hiç de bir fark olmadığını, böyle olağanüstü koşullarda nasıl çaresiz kalındığını, nasıl korkulduğunu gösteriyor idi. Ama bazen de çok trajik sonuçlar doğdu ve onlara da maalesef tanıklık ettik. Hani ses geliyor, kurtarın diyor, fakat vinç yok, yeterli araç gereç yok, işte bir demir kesici, betona müdahale edebilecek araç gereç olmadığı için bir iki saat sonra sesin kaybolduğunu, işitilmez olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Bunlarla ilgili bilgiler geliyor. Yani hayatta ne varsa sevinç, umut, umutsuzluk, keder, acı, hepsini ardı ardına yaşadığımız bir süreci, ibretlik bir süreci, insanın insanlığına dair sorguladığı, varoluşuna dair sorguladığı süreci bugün yine böyle yaşamış oluyoruz. Radyo Sputnik Türkiye'nin özgür radyosu, Radyo 45'likle birlikte bütün Türkiye'deki şeylere, şehirlere, mecralara ulaşıyoruz. Öte taraftan şunu da söylememiz lazım, gelir kaçınılmaz bir şekilde. Radyo Sputnik frekansından dünyanın dört bir tarafında internetten bize ulaşan insanlar var. Frekans dışında da bizi dinleme imkanı olanlar var. Gerçekten bütün yayıncı arkadaşlarımla birlikte, özellikle şu anda Necdet Halil ve Ali'ye, özellikle de Ali'nin bu yayıncılıktaki görevi gereği gösterdiği emeği teşekkür ediyorum. Mahir, Fethi, birçok diğer arkadaşımız da bu süreçte canla başla çalışıyor. Diğer programcı arkadaşlarımızın da tamamı böyle. Çağlar, Ata, Selin, Mehtap, bunların tamamı bize büyük bir emek de veriyorlar. İşte bunların tamamını hep birlikte yaşıyoruz. Tolga var Ankara'da. Adını şu anda anamadığım koca bir ekip bütün gücüyle çalıştı. Acınızı dindiremeyiz belki ama haberiniz olsun istedik. Hakikatin gölgelendiği, hakikatin kolayca açığa çıkmadığı bu dönemde size hakikati vermek istedik. Güncellenmiş ölü rakamlarını Ali bana biraz sonra söyleyecek. Bu rakamlar ne ifade eder derseniz, öğrendik ki Nasuh Mahruki tarafından bu rakamlar bu süreçlerin en önemli verisi. Tabi rakamın kendisi değil, o rakam yanına yazabildiğimiz isimler, adresler, hangi binada oldukları. Çünkü arama çalışma koşullarının yönlendirilmesi için bu dökümlerin olması, bu bilgilerin olması her adımda önemli. Yani öyle düşünün ki bu tür durumlarda ölmüş bir insan gibi kendini gösterip suç işlemeye devam edenlerden, organ nakli, çocuk kaçırma olayına, yağmalamaya kadar pek çok meseleye rastlandığı da rivayet değil, gerçekler arasında sayımız 16.546'yı buldu. 16.546'yı buldu. Henüz bu resmi rakam tabii ki çok işin başındaki bir rakam. Korkutucu mu? Korkutucu. Bu rakamın 2'ye 3'e katlanma ihtimali var mı? Var. Çünkü göçük altında pek çok insana ulaşılamadı. Elbette ki şu anki sayı bir kişi bile olsa çok büyük ama facianın boyutları dediğim gibi zaman geçtikçe kendini netlikle ortaya koyuyor. Bizim açımızdan da ayrı bir keder. Kadir Siday mı? Evet. Gazeteci Kadir Siday hatta Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'ta bir sinir ucu meselesi var. Orada da bir sorun vardı. Onu bir öğreneceğiz. Kadir merhaba.
Merhabalar. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Sizden yurdumuza gelen spor müsabakalarına katılmak için burada bulunan gençler vardı. Onlardan haber alınamıyordu. Ekip gelmişti burada. Kıbrıs'ta da gerilimli bir duygu vardı. Yavrularınıza, yavrularımıza ulaşabildiniz mi?
Evet, şu an itibariyle öncelikle iki kişinin daha bugün cansız bedenine ulaşıldı. Bir anne ve çocuğu veli olarak yanına gelmişti spor müsabakaları için. Onların da cansız bedenine ulaşıldı. Ve şu anda üç öğrenci, bir veli olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu akşam itibariyle bu cansız bedenler, cenazeler Kıbrıs'a gönderilecek. Yaklaşık 9-9.30 gibi gönderilecekler. Bu arada burada kalan diğer aileler için zaman biraz tükendiği için, artık 4. günün neredeyse sonuna geldiğimiz için psikolojik destek amaçlı buraya doktorlar ve psikologlar gelecek kalan
Kadir, aileler. Siz şu anda enkazın oradasınız, yani canlı tanıksınız, evet. Buna değil mi?
Evet, evet, doğrudur. Şu
an tam neredesiniz? Hangi şehirdesiniz?
Adıyaman İSAS Oteli'nin önündeyim. Biraz önce de Rusya'dan gelen bir ekip arama kurtarma köpekleriyle geldiler ve hassas burunlu köpek şu anda burada bir tarama yaptı ve yaptığı tarama sonucu iki noktada havladı ve o iki nokta işaretlendi. Şu anda işaretlenen bir nokta kazıldı. Şu an tam olarak önündeyim. Zannediyorum bir canlı olarak değil de bir cansız bedene daha ulaşıldı şu anda. Ve o noktadan sonra ikinci noktaya bir arama kurtarma yapılması planlanıyor. Otelin şu anda dört ayrı noktasında arama kurtarma yapılıyor. Zaman kendi için aslında bu gün içerisinde 6 ya da 7 noktaya kadar çıktı. Ama zamanla yarışıldığı için bu gitgide artıyor, ama 7-24 hiç durmaksızın bu arama çalışması devam ediyor. Kıbrıs'tan gelen ekipler ve buradaki gönüllüler hiç durmadan şu anda bu enkaza müdahale ediyorlar. Bu enkazla ilgili 12 erkek voleybol öğrencimiz, 12 kız öğrencimiz, 4 öğretmenimiz ve veli sayısını tam olarak bilmiyoruz ama toplamda 35 kişi olduğunu tahmin ediyoruz Kıbrıs ekibinden. Aynı zamanda Turist Rehberleri Birliği'nin uygulama eğitimi kapsamında onlar da bu oteldeydi ve onlar da 43 kişilerdi. Onlardan da şu ana kadar 19 kişinin sağ olarak kurtulduğunu, 10 kişinin vefat ettiğini, 14 kişinin de şu anda enkaz altında olduğunu, aynı zamanda bu ekipler onlar için de bir çalışma yapıyor ve onları da arıyorlar. Bugün gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla birkaç defa yani cansız bedene ulaşıldı, ama bizim Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız şu anda burada koordine işleriyle ilgileniyor ve bilgilendirme yapıyor. Onun vermiş olduğu bilgiyle şu anda eğer tanınamayacak durumdaysa dahi DNA testi olmadan kesinlikle bilgi veremeyeceklerini, vermek istemediklerini belirtti. Bu nedenle şu anda tam olarak yani sayı nedir ne değildir bir bilgimiz yok. Ama Kıbrıs ekibinden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Turist rehberlerinden, yani Turist Rehberleri Birliği'nden de 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 14 kişinin de enkaz altında olduğu şu anda biliniyor.
Teşekkür ediyorum Kadir. Tüm Kıbrıs'a, tüm memleketimize başsağlığı diliyorum. Çok ama çok acı bir olay bu. Çok teşekkürler. Evet, Kıbrıs'tan buraya yavrunuz geliyor. Burada bir spor müsabakasına katılıyorsunuz. Kıbrıs bizim kardeşlerimizi yaşadı. Gerçi tüm dünya kardeşimiz. Yani gördük ki bu meselelerde kapı komşusunuz bazen kardeşiniz olmuyor. Kardeşin duymaz eloğlu duyar diyoruz ya, bazen öyle oluyor. Dolayısıyla hani bu ırkçılığın falan ne kadar acayip bir mesele olduğunu bir kere daha gördük. Aslında radyomuzda pek şarkı da çalmadık bugün ne kadar, ama belki yarından itibaren acıyı paylaşmak için, birlikte yas tutabilmek için onlara da ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü sanat sadece eğlenmek, gülmek, kahkaha atmak için değil, bazen acıyı, kederi, yası paylaşmak için de önemli. Onu da buradan söylememiz gerekir. Sanat, sanatsal yaratı bir romanda acıyı, kederi, bir insanlık dramını görebiliyoruz. Bir tiyatro oyununda bunu görebiliyoruz. Bir şarkıda bunu görebiliyoruz. Sanat yapıtının bu boyutunu da dikkate almamız gerekiyor. Yani sanatsal meseleler sadece insanı neşelendiren yaratıcı eylemler değil. Hatta çoğunlukla o değil. İnsanın ruhuna, kendine dair bir ayna görevi de görüyor. Kıbrıs'tan en çok bu takibi biz yapmıştık. Kıbrıs'a iyi haber veremedik. Maalesef böyle. 16.546 canın toprağa verildiği, daha doğrusu birçoğunun verilemediği bir dönemdeyiz. Sabahtan beri yani öyle şeyler işitiyoruz ki en çok istenen şeylerin başında artık kefen, bildiğimiz kefen var. Bu önemli bir durum. Sokak kedisi lakabıyla bildiğimiz gazeteci Ebru bizimle birlikte. Ebru merhaba.
Merhaba Emre abi.
Ebru, nedir bu durum? Sabah konuştuğumuzda 2 saat olmuştu. Şimdi konuştuk, 8 saattir Hatay, Antakya'ya giremiyorsunuz, öyle mi?
Evet, bu İskenderun gişelerden sonra hiçbir şekilde trafik ilerlemiyor. Tam 8 saat oldu, hatta 9 saate gidiyoruz şu anda. Merkeze 20 kilometre var ama yine trafik felç. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç ilerlemiyor. Bütün iş makineleri, yani bütün resmi kurumların araçları, herkes trafikte. Herkes. Kilit.
Peki çevreden bir bilgi alınabildi mi? Nedir bu şehre, Hatay'a girilememesinin sebebi? Çünkü bu makinelerin pek çoğuna ihtiyaç olduğunu biliyoruz, evet. Düşünüyoruz. Nedir
yani
mesele?
Yüzlerce iş makinesi, ben hani kendim trafikte gördüm. Yüzlerce iş makinesi hiçbir şekilde ilerleyemiyor. Yani 9 saattir trafikteler. Hiçbir şekilde gitmeleri gereken yere gidemiyorlar. Bunun da sebebini hiçbir şekilde şu an öngöremiyoruz. Çünkü bizim internetimiz de yok. Girip bakamıyoruz da hiçbir şeye. Tweet de atamıyoruz. Hiçbir haber de veremiyoruz. Telefonumuz yer yer ulaşılamıyor. Yani şebeke çekmiyor. Böyle çok kötü bir durumdayız. Herkes emniyet şeridini kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla ambulanslar geçemiyor. Ambulanslar geçebilsin diye fermuarlar yapılıyor araçlar tarafından. Ortadan geçebilsinler en azından diye. Yani tamamıyla bir kriz ortamı. Hiçbir şekilde bir koordinasyon yok. Bir iki tane trafik polisi gördük. O da yol ağızlarında, hani yol yönetiyorlar diyeyim. Tamamıyla şu an kriz. Yani çok büyük bir kriz hem de.
Peki bu trafik polisleri size aydınlatmadı mı? Yani biz bilerek bekletiyoruz, kalabalık olmasın falan demediler mi yani?
Hayır, öyle bir yani konuşma şeyi bile yok. Burası yani cehennem, yangın yeri, savaş gibi. Bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Sizinle konuşmak için şeyi bile yok. Yani hiçbir şekilde de cevap verecek durumu yok. Çünkü bir iki tane asker gördüm, hani düdükleriyle yön vermeye çalışıyorlar. Onun dışında hiçbir şey yok. Herkes trafikte. Bütün iş makineleri, afet gönüllüleri, gördüğüm bütün yardım kamyonları, yani belki de binlerce tır diyebilirim. Binlerce tır sadece 60 kilometredir ilerlemeye çalışıyorum.
Ne kadar mesafedesiniz?
Yani ben şu an 15 kilometrem kaldı. Tabii yine trafik var. Bilmiyorum ne kadar sürede biter. Hala yolumuza devam etmeye çalışıyoruz.
Hiç mi kımıldamıyorsunuz?
Şu an yani son bir 3 dakikadır ilerleme var. Çok az bir şekilde akıyor. Yani böyle aksa razıyız zaten. Giderdik şimdiye kadar. Yani şu an başladı. Umarım en kısa sürede varmış oluruz. Ama yani geride müthiş bir trafik var. Biz yani 8-9 saatte trafikteyiz. Arkası bizden daha kötü.
Orada tabii onlar açılsa bile onlara sıra gelene kadar kim bilir ne olur. Çok tabii.
Yani şöyle söyleyeyim, buradan dinleyen varsa lütfen gönüllü olarak gelmek isteyen herkesi anlayabiliyoruz. Evet, ama burada öyle bir ortam yok. Yani hani arabamı yardım malzemeleriyle toplayayım gideyim yapmasınlar lütfen. Çünkü burada koordinasyon çok önemli. Koordinasyon olmadan hiçbir şey yapamazlar. Yardım da edemez hiç kimse. Yani burada sadece kalabalık yapmaktan başka bir şey değil bu. Bütün burada çalışmaya çalışan herkesi de engelliyor. Kesinlikle yani bir koordinasyon merkeziyle işbirliği yaparak gelsin insanlar buraya. Bunun dışında sadece yardımlarla aldım geliyorum gibi bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü çok kötü burası. Yani burada bir koca bir şehir enkaz, onu söyleyebilirim size. Burada bir şehir artık yok gibi bir şey yani. Şehir yok. Bir bina yıkılmışsa bir diğeri ağır hasarlı. Yani burada evet. Tuvalet yok, yakıt yok, benzin yok. Bütün son 300 kilometre boyunca bütün akaryakıt istasyonları kuyruklarla dolu. Yani sadece bu İskenderun'a girişten bahsetmiyorum ben. Adana, Adana'nın gerisi yani tamamıyla bütün petrol ofisleri, bütün akaryakıt istasyonları full kuyruk dolu. Burada insanlara şu kadarını söyleyeyim, tuvalet bile yok. O kadar söyleyeyim size. Tuvalet dahi yok.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir an önce ulaşmanı diliyoruz. Ulaşıp bize bilgiler ulaştırmanı temenni ediyoruz. Evet. Değerli dinleyiciler, maalesef bölgede halen bir karmaşa yaşanıyor. Bu karmaşadan çıkmak, ayağa kalkmak mümkün mü? Tabii her yerde geç olacaktır ama işte bu saatlerde iç içe geçen gerilimli bir atmosfer var. 16.546 yurttaşımızı kaybettik şu ana kadar saptanan bu. En ağır yaranın, en ağır darbenin Hatay, Antakya, İskenderun'da olduğu yaklaşık 1/3 civarında, tabii tam bu rakamı şu anda bilemiyorum, Hatay'da olduğu. Dolayısıyla bu meselenin de böyle bir trajedisinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu şu anlama da gelmez tabii, yani önümüzdeki saatlerde başka sonuçlar da elde edilebilir. Yani dün Mimarlar Odası'nın dün sabahki verisine göre, bu artık ne kadar sağlaması yapılmış bir veri bilemiyorum, zamanla göreceğiz ama 200 bin civarında insanımızın göçük altında olduğunu söylemişlerdi. Ben de 200 bin civarında insanın göçük altında olmasının matematiksel anlamda bir gün sonra şu saatlere nasıl devre olduğunu tabii hesaplamaya çalışıp içinde bulunduğumuz tablonun zihinsel haritasını çıkartmaya çalışıyorum bir taraftan. Çünkü bunu tahayyül etmek, düşünmek mümkün değil. Bugüne dek böyle bir acı, böyle bir doğal afet yaşamadık. Şimdi sosyal medyada son günlerde yaptığı yayınlarla, son bir yılda yaptığı yayınlarla büyük ses getiren bir isim, tabiri caizse sosyal medyanın en itibarlı isimlerinden biri, Oğuzhan Uğur. Hattımızda Oğuzhan, merhaba.
Abi merhaba, nasılsınız? Sesiniz biraz uzaktan geliyor ama.
Beni duyabiliyor musun şimdi Oğuzhan?
Ha, şimdi müthiş duyuyorum, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Oğuzhan. Geçmiş olsun, başsağlığı dileyelim.
Bütün
yurtta. Şu anda neredesin Oğuzhan?
Şu anda Babala ofisindeyim. İstanbul'a döndüm dün Hatay'dan. Burada çok artık kalabalık olduk. Çünkü gönüllüler de sağ olsunlar katılmaya başladılar ekibe. Nişantaşı Üniversitesi'nde birkaç sınıfı, birkaç büroyu, ofisi kapattık. Arkadaşlarımız koordinasyon sağlıyorlar. Çok da iyi çalışıyorlar. Doğru noktalara doğru işte yardımlar, işte bazen izin alınması gereken şeyler oluyor yurt dışından gelen yardımlar için. İnsanlar tabii bu kadar kalabalıkken başları bir muhatap bulamıyorlar. Biz en azından onları muhataplara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ya da bazen kendimiz inisiyatif kullanıp yardımları direkt olarak sıfır noktasına gönderiyoruz. Bugüne kadar yalnızca 4 günde çocuklar binlerce kişiye yardım ettiler. Ben de o büyük toplanan yardımların işte doğru yerlere ulaşması için dün itibariyle döndüm İstanbul'a, ekibin başındaydım.
Peki hangi bölgelerde bulundun sen ve bu yardım dağıtımını nasıl yapıyorsunuz, yönlendirmeleri? Çünkü bir kaos var. Evet, bu kaosun evet, da bir hali yola konması gerekiyor. Siz tabii zor bir işi yapıyorsunuz, o yüzden nasıl götürüyorsunuz çalışmaları?
Şöyle, aramızda zaten zamanında organizasyonla ya da bu koordinasyonla ilgilenmiş arkadaşlarımız var. Bunlar bizim ekibimizde hiç daha önce bu işi yapmamış arkadaşlarımızı örgütlüyorlar. Hep beraber hepsinin bir masası var şu anda. Çünkü insanlar, sen de biliyorsun, her afette içleri içlerine sığmıyor. Herkes yardım etmek istiyor. Ceplerindeki 3 kuruşu bile göndermek istiyorlar. İşte bazen evlerindeki erzağı bile göndermek istiyorlar. Ama doğru koordine edilmeyince işte çok yanlış yerlere yardım gidebiliyor. Bazen hiç gerek olmayan, yardıma gerek duymayan bir bölgeye çok fazla yardım ulaşıyor. Orada çürüyor, gidiyor. Daha önce de bunları yaşadık bu ülkede. Bu sefer biz bunları yaşamayalım diye yetkililerden de tabii ki elbette destek alarak, onların da numaraları bizde var. Sürekli iletişim halindeyiz. Valiliklerle, belediyelerle, jandarmayla, hatta işte iletişim başkanlığıyla da sürekli temas halindeyiz. Doğru noktalara gönderiyoruz, teyit alıyoruz. En önemli şey bizde teyit almak. Mesela halen daha bir dakika önce abi hemen aktarayım sana. Göçük altından bir vatandaşımız bize ulaştı. Nihayet telefonu çekmiş. Şimdi üzücü olan, göçük altında olmayıp göçük altındayım diye bizi arayan da çok oldu. Şimdi bizim normalde bir insana 5 saniyede yardım etmemiz mümkün yani. Bize mesajı geldi, biz hemen ekipleri yönlendirdik. Ekipleri yönlendiremediysek de AFAD gönüllülerine dahi artık ulaşabiliyoruz. Yani İstanbul'dan biz oraya göçükten insan çıkartmaya gittik diyen gönüllülere dahi ulaşabildiğimiz için iyi bir koordinasyonumuz var. Ama velakin bir insana 5 saniyede yardım etmek varken teyit için 10 dakika bekliyoruz. Yani bu bizi çok üzdü. Bunun gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Ama dediğim gibi burada daha öncesinde de işte afet koordinasyonlarında çalışmış arkadaşlarımız da gönüllü olarak geldikleri için hiç bu konuyla alakası olmayan arkadaşlarımızı çevrelerine topluyorlar. İnsan gücü olarak ya da iletişim gücü olarak bir bağ kuruyorlar ve biz de yardımları ya da oradan bize gelen çağrıları doğru yerlere, yetkililere iletiyoruz.
Oğuzhan, bir de önemli bir mesele daha var. Yardımların artık ihtiyaçların niteliği değişti. Dolayısıyla böyle bisküviydi, krakerdi, bilmem ne, bunlar aşıldı. Yok. Başka yardımlara ihtiyaç var. Bunları buradan anımsatır mısın? Nasıl davranması gerekiyor yardım gönderecek olanlar?
Yani tabii evimdeki şalı bile gönderirim modunda insanlar. Farkındayız onun. Ama velakin ilk başta bir işte gıda sıkıntısı vardı. Su çok büyük bir problemdi. Haluk abi de zaten defaatle dile getirdi bunu zaten yayınlarında ve sosyal mecralarında. Bu konuyla ilgili şu anda çok iyi. Tırlar dolusu gıda, su, erzak gitti. Fakat şimdi burada dile getirmek istemediğim, maalesef söyleyemeyeceğim de ihtiyaçlar var. Onları hallediyoruz şu anda. Ve binlerce ihtiyaç var.
Söyleyelim. Zaten. Kefen.
Daha iyi olur. Evet yani.
Şöyle. Ama yani, bu sabahtan beri hijyenle ilgili de sorunlar olduğu için bence bunları size ulaşanlar...
Şu an ekiplerimle oradaki insanların ya da orada ailelerin olan insanların moralini bozmamak adına senin dinleyenlerin de oradan olduğuna eminim, izleyenlerin de. Bu sebeple bunu çok dile getirmek istemiyorum ama bunu da hallediyoruz, onu da söyleyeyim, altını çizeyim. Çünkü bazen şöyle fake yardımlar da alıyoruz. Bunu da bilmesini istiyorum seni duyanların abi, senin aracılığınla. Mesela diyorlar ki işte 1 milyon tane şundan göndereceğiz diyorlar. Sonra bir anda ortadan kayboluyorlar. Bizim ekipler de tamam bundan zaten 1 milyon tane bulduk, başka ihtiyacımız yok deyip konuyu kapatıyorlar. Ve bu yüzden birçok insan yine mağdur oluyor. Böyle maalesef insanlar da var hayatımızda. Onları da eleyip teyit almaya çalışıyoruz ama şu anda orada ihtiyaç olan jeneratör hala çok büyük bir ihtiyaç. İşte powerbank'tir, elektriktir, enerjiye dayalı bütün gereksinimler şu anda orada çok yüksek. Bu sebeple insanlar eğer yardım yapacaksa, imkanları varsa daha çok jeneratöre odaklanmalılar. Çadıra odaklanmalılar. Burada çadır firmalarıyla da konuştuk. Onlar da bize destek olanlar da var. Bir şekilde maliyetine verenler de var. Bize gelen yardım paralarıyla bir şekilde yine çadır alıyoruz ve o yine keşke ihtiyaç duymasaydık dediğimiz ihtiyaçları karşılıyoruz. Yani su, gıda bizim açımızdan şu anda yeterli. Yeterince tır gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Bu sebeple para yardımı çok daha iyi olur. Çünkü paralarını biz çadıra çeviriyoruz. İşte diğer o maalesef ihtiyaç duyduğumuz şeylere çeviriyoruz. Çünkü insanlar mesela diyorlar ki işte biz şu kadar çadır gönderelim diyorlar. Bazen o parayla biz daha fazlasını alabiliyoruz, daha fazlasını temin edebiliyoruz. Bu sebeple para yardımları daha makbul oluyor şu anda bizim için.
Para yardımları Haluk'un üzerinden mi hallediyorsunuz bu işi?
Tabii, o da ayrı bir dert. Tabii bizim bir vakfımız olmadığı için Ahbap'la burada da koordineli çalışıyoruz. Biz dün yarım saatte 5 milyon TL topladık buradan canlı yayında sadece. Çünkü influencer arkadaşlarımız, YouTuber arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımız, müzisyen arkadaşlarımız hepsi şu anda burada. Bir masa kurduk üniversitenin ortasına ve dakika başı canlı yayın açıyoruz. Yardım istiyoruz insanlardan. Çok büyük miktarlarda para topluyoruz. Fakat bu paralar tabii ki ahbabın hesabında toplanıyor. Biz de kuruşu kuruşuna buradan hesabını tutuyoruz. Ki ne ahbabın başı belayesin ne bizim. Arada bir para da kaynamasın, bir yere gitmesin diye. O konuda da çok fazla arkadaşımız bununla ilgili çalışıyor. Dediğim gibi biz bu parayı çadıra, işte jeneratöre vesaire, işte tırların yakıtlarına harcıyoruz. Bununla ilgili iyi bir yönlendirme sistemi kurduk. Bu sebeple paradan devam etmek bizim için çok daha mantıklı oluyor. Ama dediğim gibi ahbap üzerinden.
Son bir soru soracağım Oğuzhan. Bence en önemli soru da bu. Özellikle senin gibi bu sosyal medyada yeni medya çalışmalarında örnek olabilecek başarılar kazanmış genç arkadaşlarımız açısından her yaştaki insana ve hükümetlere ve dünyanın her tarafına duyurmak gereken mesele. Bu tür bir faciada Twitter'ın, işte Facebook'un, TikTok'un, nereyi kullanıyorsak YouTube'un önemini bize bir anlatır mısın? Yani buralardaki daralma sadece ifade özgürlüğü için değil, o da çok önemli ama bu günlerde bir başka anlam daha taşıdı. Onu bize net anlatır mısın?
Elbette. Yardımlarımızın %70'ini Twitter üzerinden yaptık. Binlerce insan Enver abi, binlerce insana yardım gönderdik ve bunu yapmamızı sağlayan en büyük kaynak, en büyük aracı Twitter'dı. Dün mesela saatlerce Twitter engeli o kadar büyük bir darbe vurdu ki bize, yardımlarımıza. Yani bazen göçük altındaki insanlarla WhatsApp aracılığıyla, hatta Twitter üzerinden irtibat kuruyorduk. Twitter'ımız çökünce ve doğal olarak Instagram'da yavaşlayınca, sanırım o global bir problem. Şu an tam olarak artık buradaki çalışmalardan dolayı takip edemedim. Fakat insanlar WhatsApp'a yöneldi. Bir WhatsApp mesajı 50 bini geçti. Yani bir saat içerisinde 50 binin üzerine WhatsApp mesajı alınca da biz gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşamadık. Oysa ki Twitter yer bildirimleri yaptığımız bir alanda olduğu için kısıtlandı ve yani bunu dün televizyonlarda da dile getirdim. Bağırdım, çağırdım. Şu internetimizi açın artık dedim. Ama dün gerçekten %70 kısıtlandık. İnsanlar yani ne yapsınlar? Göçük altına bir VPN'e mi girmeye çalışsınlar? Çok sinirlendik. Ama bunun artık siyaset üstü bir durum olduğunu anlamalılar. Biz bir şeyden şikayet ediyorsak bu bir hükümet eleştirisi falan filan değil. Artık kriseyi bıraksınlar. Eleştireceğiz zaten sonrasında. Hem de çok ağır eleştireceğiz. Ama şu an yapmaya çalıştığımız şey eleştiri değil. Sadece insanlara yardım etmek. Yardımın da hepsi makbul. Tek damla, o yangına yani tek damla su bile yeter diyoruz. Herkesten yardım istiyoruz. Göçük altındaki insanlara mı üzülelim? Olaya mı üzülelim? Ölen insanlara mı üzülelim? Yoksa işte bu koordinasyon sıkıntısına mı üzülelim derken çat diye internetimiz gitti. Dün burada herkes ağlıyordu Enver abi. Yani gözyaşları içerisinde çocuklar çalışmaya çalışıyorlar zaten. 38 saat, 48 saat uyumayan insanlar var. Ellerindeki tek yardım malzemesi Twitter ve onu da aldılar ellerinden. Yani sen daha iyi yorumlarsın sanırım karşılaştığımız o fecaatı.
Evet, mutlaka bunu şey yapacağız. Ben de aynı kanıdayım. Bugün siyasi eleştiri yapmıyorsak bu sadece ve sadece zamanı olmadığından çok ağır eleştirileri yapacağız ama şimdi değil. Hele ben bir de Antakyalı bir ailenin çocuğu olunca, bölge insanlarını birebir tanıyınca mesela Adıyaman'dan duyduklarımı hayal etmeye çalışıyorum ama Antakya'da olanları görüyorum, yaşıyorum. Onları biliyorum. Bunları evet, öyle yani ben yurdumuzun herhangi bir yeri bir diğerinden daha önemli ya da önemsiz değil ama işte bildiğin yeri daha iyi kavrıyorsun, daha iyi aktarıyorsun.
Yani ben buradan tweetler atıyorum ilk günden beri falan filan, tamam da ben gittiğim zaman gerçeği gördüm orada. Yani benden hala onu görmememi isteyenler var. Ne münasebet efendim? Yani biz orada gördüğümüzü aktarmakta mükellefiz ki insanları doğru yönlendirelim. Artık bu tabii iş şov değil yani. Bu insan hayatı üzerinden şov yapılmaz. Ve ben gerçekten çok çirkin şeyler gördüm. Bunları şu anda konuşmak istemiyorum ama elbette zamanı gelecek. Elbette bunların üzerine gireceğiz. Elbette kimse bunları hiçbir şovla katrilyonlar da harcasalar unutturamayacaklar bize. Yani oradaki 15 milyon insan, o bölgedeki, geniş bölgedeki 15 milyon insan zaten buna Twitter'dan, oradan buradan, TikTok'tan değil, gözleriyle şahit oldular. Birebir yaşadılar. O insanların hafızalarından bunu hangi reklamla, hangi PR'la silecekler? Öyle bir durum yok, öyle bir dünyaya da yok. Kusura bakmasınlar. Ama şu anda bir şey konuşmuyoruz. Şu anda herkes canla başla çalışıyor. Devlet yetkilileri de canla başla çalışıyor. Biliyorum. Kimsenin moralini bozmak gibi de bir niyetim yok. Ama bunları unutmayacağım aklımızda. Onu söylemek istiyorum.
O olsam böyle durumlarda bizim daha şerbetli olduğumuz, senin gibi genç ve başarılı arkadaşlarımızın da biraz şaşırarak ve tepki gösterdiği bir başka konu daha var. Dediğim gibi üniversitelerde yeni medya diye okutulan mesele sizin yarattığınız mecralar ağırlıklı olarak ve sana işte takipçi edinmek için, gündem yaratmak için böyle yapıyor diyenler oldu ilk günden beri ve sen çok sert tepki gösterdin. Onu da bir anlatır mısın bize? Ne oldu? Sen niye bu kadar delirdin?
Ya çünkü Cüneyt Özdemir de dedi ki dün bana yayına katıldığında, Oğuzhan dedi işte bu kadar eleştiriye dedi şey yapma falan filan. Ben efendim yıllardır zaten bu mecrada program yapıyorum. İnsanlar canı sıkıldığı zaman bile benim hayatımı, yaşadıklarımı, cümlelerimi eleştirebiliyorlar. Elbette eleştirecekler. Ben de sonuçta bu işi okulunu okumadım yani. Bir anda attık kendimizi bu piyasaya ve düşe kalka öğrendik. Bazen çok hatalı cümleler kurduk. Bazen büyük kesimleri sinirlendirdik. Bazen çok bencilce cümleler kurduk. Fakat şu anda burada yaşanan olayda hiç üzerime efendim beni eleştirmişler mi, şöyle olmuş mu falan filan diye alınmıyorum. Benim burada delirmemin sebebi buradaki binlerce insan, buradaki yüzlerce çocuk gece gündüz çalışırken onların haklarını yiyor olmaları. Yani düşünebiliyor musunuz? Kocaman bir televizyon kanalı, ulusal kanal oturup biz bunlar PR yapıyor bunlar. Ya ben de dedim ki kardeşim biz size gönderelim, biz size yardımcı olalım. Buradaki verileri verelim size ki ulusal televizyondan siz de bize yardımcı olun. Onlar da bize eleştirmek yerine yardımcı olsalardı ve yayına yansıtsalardı buradaki yardımları, belki biz 1000 kişi daha kurtaracaktık. Ama yok efendim, oturacaklar onlar diyecekler ki biz harikayız, müthişiz, şuyuz buyuz. Yani tamam, bunu anlatır durursunuz da, dediğim gibi orada milyonlarca insan gözleriyle kulaklarıyla şahit oldu bu yaşananlara. Bunları onların hafızasından nasıl sileceksiniz? Sıfır ev mi hediye edeceksiniz yine? Ne yapacaksınız yani? Bu öyle bir şey değil artık. O konu çoktan geçti. Zamanındaki afetler, 10 kişi, 1 kişi bile canını kaybetse, hayatını kaybetse zaten bütün ülkenin canı yanıyor. Tamam. Ama buradaki durum o kadar büyük ki Emre abi, ve bu yıllarca gitmeyecek. Oradaki çocukların psikolojileri ne olacak sonrasında? Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor mu? Bölgeye işte bu çocukların psikolojisini düzeltmek için bir aktivite planlanıyor mu? Yani üzerinde bazı parti, bazı ya da işte şirket logolarının olduğu suları gönderip, tırları gönderip şov yapmanın hiçbir manası olmadığını zaten bu sis buluta dağıldığında görecekler. Biz de ona kızdık. Bizimle uğraşacağınızda koskoca ışıklarınızı yakıyorsunuz. Elektrik, devletin elektriğine zarar. Kameramanın maaşına zarar. Oturup orada bizi konuşacağınızda bizi arayın, deyin ki Oğuzhan'cım ya da Babala ekibi hadi bize de gönderin de biz de buradan yayınlayalım. Belki bir faydamız olur, deyin. Beraber çalışalım. Bütün bu olay dağıldıktan sonra dövüşürüz zaten, dedim. Yani burada bana gelen eleştiri gerçekten umurumda değil. Zaten biliyoruz.
Bu bir eleştiri değil tabii onların yaptığı. Bu iftira. Yalnız ben de burada senin kanalında bir duyuru yapmak istiyorum. Bu da tarihe not olsun. Çünkü seni de içeren bir not. Kayıtlara geçsin istiyorum. Bugün söyleyip söylememekte çok ikilem yaşadım ama bunu söyleyeceğim. Çünkü senin de başına bu geldikten sonra Oğuzhan, bunu söyleyelim. Değerli dinleyiciler, benim kaygım şudur. Oğuzhan kardeşim de bunu kayıtlar altına alsın. Şimdi Haluk Levent önce, ardından bu süreçte Babala ekibi ve Oğuzhan, Türkiye'de sebep şu ya da bu. Ağırlıklı olarak sebebi burada söylemememizin nedeni siyasi olması ama ağırlıklı olarak toplumun güvenini kazanmış iki insan. Biri benim kuşağımdan Haluk Levent, biri de genç kuşaktan Öncü, Oğuzhan, Uğur. Burada çok önemli bir görev yaptılar. Binlerce insanın ikna olduğu, binlerce insanın güvenini kazandığı için maddi, manevi kendilerini teslim ettiği insanlar oldular. Şimdi ben buradan bir engel olmaması için kuşkumu da duyurarak şunu söylemek istiyorum. Eğer sevgili dinleyiciler, biz biraz daha ahbabı, Babala ekibini güvenerek, onların arkasında durarak yükü onların üzerine bindirmeye devam edersek, korkarım bir takım çevrelerin hedefine daha çok oturacaklar. O yüzden benim temennim güvenli başka kurumlarında taşın altına elini koyarak burada hepimizin birbirimiz için göğsünü siper etmesidir dilediğim. Bunun altını çizmek istiyorum. Daha şimdi Oğuzhan Uğur'a, Haluk Levent'e doğrudan değilse de dolaylı saldıranlar yarın kim bilir ne yaparlar. O yüzden lütfen bu kurumların dışında da başka kurumları da işin içine katalım ki hedef haline gelmesinler. En korktuğum bu. Çünkü Türkiye'de hiçbir başarı, hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Bunu da söylemek istedim Oğuzhan.
Müthişsin abi. Çok güzel özetledin bence de. Şunu da belirtmek istiyorum. İnsanların aklında şöyle bir şey var. Bu algıyı da kıralım. yalnızca ahbaba, yalnızca babalı TV'ye güveniriz. Onlar yani onlar haricinde kimseye yardım göndermeyiz diyen bir kalabalık var. Bu ülkenin çok değerli, çok güvenilir kurumları var. Biz sosyal mecralarda ön plandayız diye evet böyle gözüküyor olabiliriz. Öyleyiz de bir kuruşların dahi hakkını savunuyoruz burada bizim de güvende. Ama ve lakin gerçekten çok büyük kuruluşlarımız var. Bize destek olacaklardır. Biz mesela diğer partilerin AK Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ekipleriyle sürekli koordinasyon halindeyiz, irtibat halindeyiz. Onların da en büyük sıkıntısı, şikayeti bizim sonradan övüneceğimiz ama şu an övünemeyeceğimiz bir durum. İnsanlar yalnızca babala ve ahbaba güveniriz, onlara göndeririz diyorlar. Çok haklılar, insanların paralarını çaldılar, soydular, neler yaptılar bu memlekette. Çok haklılar bu paranoyada ama bu ülkede gerçekten çok güvenilir kurumlar var. Çok aklı başında ve gerçekten kimsenin hakkını yemeyecek kurumlar var. Onları sizler de biliyorsunuz Enver abi. Sizler duyurdukça biz de bu yükü onlarla paylaşırız ve çok mutlu oluruz. Çok daha hızlı ilerleriz.
Teşekkür ederim Oğuzhan. Başarılar diliyorum. Ederim.
Saygılar sunuyorum. Görüşürüz.
Çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, birçok dünya değişiyor. Birçok veri elimize geliyor ve ben de açıkçası yaşım itibariyle bunların bir kısmını kullanmayı, yorumlamayı bilmiyorum. Şu anda yaptığım işi biliyorum. Radyo, radyonun içine doğdum. Televizyon, televizyonun içine doğdum. Basılı gazete, onun içine doğdum. Sonra internet gazeteciliğinde iyi kötü biraz öğrendik. Bizim Fethi kadar olmasa da, Ali kadar olmasa da onu da öğrendik. Ama şimdi daha ileri bir aşama var. Hani YouTube'un seyredilmesi falan tamam da, Twitter'da bir iki şey paylaşmak tamam da, buradan hem meslek olarak, kariyer olarak insanlar bir şeyler öğrenerek elde ettiler. Hem de bu mecralar haber edinmek kadar şu aşamada gördüğümüz üzere yeni kuşakların iç içe geçerek birbirleriyle iletişim kurarak pek çok meselede, toplumsal meselede hareket etmesi anlamına geldi ve elbette ki siyasetin de kullanacağı mecralardan, araçlardan biri oldu. Bu böyle. Burada da baskı yaparak bir çözüm üretilmesi mümkün değil. Baskı yapanların o an değilse bile bir zaman sonra onlara ters tepeceğini, onların başını ağrıtacağını bilelim. Bir diğer hususun da altını çizmek istiyorum. Bağımsız medya bağlamında gerçekten ana akım medyanın dışında kişilerin kendi gösterdikleri çabayla, vatandaş gazeteciliğindeki editörlük kurumuyla birlikte çalışmasıyla, yani örneğin Ali bir YouTube kanalında çalışıyorsa, Fethi bir internet kanalının genel yayın yönetmeni ise neyse, vatandaştan gelen bilgiyi filtreleyip doğruluğunu teyit ettikten sonra o profesyonel gazetecinin işi, o gelen veriler de hızlı bir şekilde bilginin yayılmasına imkan sağlıyor. Bu önemli. Yeni bir alan, yeni bir mecra bu. Belki otoriter rejimleri, otokratları da rahatsız eden bu. Artık bu verilerin önüne geçmek o kadar kolay olmuyor. Yani onu hapse attım, işte bunun yayınlarını engelledim, ötekine hedef gösterdim, buna iftira attımla olmuyor. Ne yaparsanız yapın. Çünkü siyasetçi de o mecraları kullanmak zorunda kalıyor. O zaman birisine derler ki, ya kardeşim senin de 5 milyon gence ulaştığın mecra burası. İşte 10 milyon orta yaşlıya ulaştığın mecra burası. Dolayısıyla hiç kimse bunun dışında kalamaz. Bu yeni kurulan denklem ki ben de bir süredir YouTube yayınları da yapıyorum radyoculuğumun yanı sıra, ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Radyo Sputnik'e uygulanan, bence son derece haksız uygulanan, son derece haksız uygulanan YouTube kısıtlaması başta olmak üzere kısıtlamaların da işte bu anlamda yine otokrasiye, yine kapitalizme hizmet ettiğini düşünüyorum. Burada iş yapan arkadaşlarımız bir şekilde bunu delip ulaşıyorlar ama şu gün Allah aşkına YouTube yayınlarımız da olsa, şu yaptığımız yayıncılığı oradan da ulaştırsak kime ne zararı olur? Bilginin çoğalması, aynı zamanda fikri zeminin çoğulculaşması, böyle günlerde de yardımlaşmanın artmasının dışında ne zararı olur? İşte kapitalizmin bir başka çirkin yüzü de bu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ve gördük ki halkların kardeşliği denen laf ilk defa ya da bir kez daha burada ortaya çıktı. Yunanistan dün şahane bir karikatürle Fransa'da Charlie Hebdo'nun, ki daha önce saldırıya uğrayıp karikatürleşmenin can verdiği ve o zaman da Charlie Hebdo'nun tamamen yanında olduğumuz bir süreçti. Şimdi de ofansif mizah adı altında dün ne anlamının ne olduğunu 3-4 kişi bulamadığımız iğrenç bir karikatür yayınladılar. Cevap Yunanistan'dan geldi. Hepimiz Türk'üz diye yayınladılar. Yunanistan'ın en çok satan gazetelerinden biri. Yani Yunanistan'da hepimiz Türk'üz diye çıkan bir gazeteye eminim ben değilim diyen dangalaklar vardır. Bu ayrıca bir gerçeklik tabii. Biz hepimiz Fransızız deyince Fransız olmuyoruz. Hepimiz İngiliziz deyince İngiliz olmuyoruz. Sadece o halkların acısını paylaşmış oluyoruz. Ki bizde daha acısı yaşandı. Malatyalı bir Ermeni sanki bu coğrafyanın insanı değilmiş gibi bir öteki muamelesi gördü. Ve hepimiz Frantız, hepimiz Ermeniyiz dediğimiz zaman millet küfür etti. Sen Ermeni dölüsün, Ermeni tohumlusun vesaire diye kendi payıma Ermeni tohumu olmaktan, Ermeni dölü, Rum, Arap, Çerkez, Kürt olmaktan falan ve doğal olarak da Türk hiç rahatsızlık duymayacağım gibi övünç de duymam. Çünkü insan Ermeni, Türk, Laz, Çerkez falan olduğu için erdemli olmuyor. İnsan Müslüman, Hristiyan ya da tanrısız, deist neyse agnostik olarak da iyi insan olmuyor. Erdemli, namuslu insan olmuyor. Bunları geçiniz. Erdemli insan olmak az önce Oğuzhan Uğur'un söylediği gibi yeryüzünün neresinde olursa olsun acıda ve ötesinde her türlü toplumsal meselede, duyarlılıklarda, çevreye karşı, hayvana karşı, insana karşı bir etik ölçüye sahip olabilmek. Mesele bu. Yeryüzünün neresinde olursa olsun o insanla kardeşiz. Hepimiz Türk'üz diyenler herhalde alçaklar için söylemiyorlar buna. Mücadele eden, göçük altında kalan, acıyı yaşayan Türkler için söylüyorlar. Biz de hepimiz Yunanız dediğimiz zaman, hepimiz Rusuz dediğimiz zaman oradaki hırsızlara, kalleşlere, sahtekarlara el uzatmış olmuyoruz. Oradaki namuslu, dürüst, erdemli insanlara el uzatmış oluyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Bugünlerde elbette ki pek çok kaybımız oluyor ama insanlığın yürüyüşünde bir soru daha soruyoruz. Erdeme dair insan kimdir, yaşamak nasıl anlamlıdır diye bir soru daha sormuş oluyoruz. Evet, Akın Parlak Yıldız'la şimdi konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Başkanı. Akın Bey merhaba.
Merhabalar, Ender Bey.
Toygarlı'dan başlayalım. Orada durum nedir?
Ender Bey, Toygarlı benim kendi baba hocamdır. Baba mahallem, doğup büyüdüğüm mahalle. Hani sabahki programda da belirtmiş olduğum gibi merkezdeki ihtiyaçları gidermek konusunda zorluk çekiyorduk. Ancak bu zorlukların yavaş yavaş üstesinden geldikçe merkez dışındaki çevre mahallelere de hizmet götürmeye çalışıyoruz. Gıda kolilerini, gıda tırlarını göndermeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle Toygarlı'ya da desteğimiz başladı. Gelen tırların bir kısmını oraya da yönlendirmeye başladık.
Akın Bey, 16.546 can kaybı en son resmi rakam. Ancak sizden şunu öğrenmek isterim. Şu anda göçük altında yine yani oranlarsak göçük altından kaç kişi çıkarıldı canlı ya da cansız? Ne kadar insan vardır? Tahmininiz nedir? Çünkü süreci anlamak açısından da bunu bilmemiz gerekiyor. Bize onu aktarır mısınız? Akın Bey? Evet, Akın Bey'le bölgeden temas kurduğumuzda şu ana kadar iyi gittik ama bazen bu sorunlar da oluyor. Ne kadar insanımızın toprak altında olduğunu anlamak açısından ben de çaba sarf ediyorum. Çünkü ortaya çıkacak felaketin boyutlarını kavramamız lazım geliyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çok üzücü bir gün yaşıyoruz. Evet, Akın Bey.
Evet, Enver Bey. Hı.
Son bir soru sordum, siz işitmediniz. Tekrar söylemek istedim.
Duydum.
16.546.
Evet.
Bu şunu, Antakya, Defne, Hatay'da yani baktığınızda sizce toprak altından kaç, yüzde kaç ölü ve canlı olarak insanımız çıktı. Ne bekliyoruz bundan sonraki dönemde?
Yani şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar resmi kayıtlara geçen ölüm vakası neredeyse yani yeni bir başlangıç gibi görünüyor. Çünkü birçok insanımız henüz göçük altında, birçok insanımız henüz toprağa verilemedi. Bunların resmi kayıtları tabii ki henüz yok. Biliyorsunuz bu kayıtlar resmi kayda geçtikten ve isimiyle, kimliğiyle belli olduktan sonra ancak resmi eğitime geçiyor ve işliyor. Ancak şu anda bizim daha doğru dürüst sabahki programda da belirttiğim gibi gezi işlemlerimiz başlamadı. Onun için tahminimiz bu sayının en az 3-4 kat daha artacağı yönünde maalesef.
Peki Akın Bey, benim açımdan önemli olan bir mesele de şu. Ben tabii bölgedeki insanların bir kısmıyla yayın dışında da konuşuyorum. Mesela benim kuzenim çok büyük sıkıntıların ardından, diğer kuzenlerim İskenderun'da ama bir kuzenim ve annesi biraz da hani o ortamdan da geçtisi birkaç günlüğüne uzaklaşabilmek için diğer akrabalar orada
olurken... Sorunuzu tam alamadım, biraz kesintili geliyor.
Bir daha söyleyeyim. Benim kuzenim mesela bugün itibariyle İstanbul'a gelmeyi başardı. Biraz burada olacak. Evini.
Çok kesintili geldi. Sesini tam alamadım soruyu.
Şu anda duyuyor musunuz beni?
Bir saniye, yer değiştiriyorum. Evet.
Şu anda duyuyor musunuz? Şu anda duyuyor musunuz beni?
Bir saniye. Duyuyorum. Kesiklikler yaşıyoruz çünkü biliyorsunuz burada şebekeler de yok.
Evet. Evet. Tam şunu sorayım. İnsanlar bundan sonra ne yapmayı düşünüyor orada? Şehirden ayrılmak isteyenler var mı? Malına mülküne sahip olmak için neler yapıyorlar? Söyler misiniz lütfen?
Evet, şu anda genel eğilim bu şehirden uzaklaşma yönünde. Çünkü bozulan altyapı, bozulan yollar, elektrik şebekelerimizin neredeyse tamamen yok olması, su ve altyapının tamamen ortadan kalkmış olması... Geleceğe dair insanlarda bir umutsuzluk yaratıyor. Yani normal bir çalışmayla bir seferberlik ilan edilse bile, olağanüstü halden bahsetmiyorum. Bir seferberlik ilan edilse dahi yıllar içerisinde ancak toparlanacak bir kent dönüşmüş burası. İnsanlar bu umutsuzluktan dolayı şehri terk etmeyi düşünüyor. Ve şehri terk ettikten sonra ne yapacağını, nerede çalışacağını, evine nasıl ekmek götüreceğini bilmeksizin şehirden uzaklaşmaya çalışıyor. Çünkü insanlar hem evlerini kaybetti, büyük bir bölümünün arabası da enkaz altında kaldı. Çok ciddi arabalarda da hasar var. Doğru dürüst kullanılabilecek arabalar da neredeyse yarı yarıya düştü. Yani araçların yarısı neredeyse kullanılmayacak durumda. Böyle bir durumda insanlar sadece nefes alıp verebilmek için hani gerekirse bu şehirden gidelim, dilencilik bile yapıp yaşamaya hazırız noktasına gelmiş. Çok psikolojik olarak da halkımız çok kötü durumda.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar başsağlığı ve kolaylıklar diliyorum. Çok zor günler. İskenderun Yeni Devlet Hastanesi, Yeni Devlet Hastanesi değil mi? Ben eski olmasın diye bir teyit etmeni istiyorum. İskenderun Yeni Devlet Hastanesi karşısında Teknik Lise'nin bahçesinde Sahra Hastanesi kurulmuş, tam teçhizatlı. Buradan anlıyoruz ki orada ameliyatlar vesaire yapılabilecek. Bu çok önemli. Hasta bekliyormuş. Henüz orada insanlar ulaşamamış. Yani hastalar duymadığı için ya da kurtarma ekipleri duymadığı için ulaşamamış olabilirler. İskenderun Yeni Devlet Hastanesi karşısında Teknik Lise'nin bahçesinde Sahra Hastanesi kurulmuş durumda. Hasta alımına başlamışlar. Henüz hastalar duymadığı için üstelik olanaklar da çok uygun. Yani hemen hasta alabilecek durumda oldukları için oraya yönlendirebilirsek yurttaşlarımızı, tabii ki arama kurtarma çalışması yapan kişiler açısından bunu söylüyorum, fevkalade yerinde ve iyi olur diye düşünüyorum. Bunun da altını çizmek isterim. İskenderun Yeni Devlet Hastanesi'nin karşısındaki Teknik Lise'de bir Sahra Hastanesi var. Tam teşekküllü. Necdet Kur'an kim hastaneyi? Hindistan ekibinin kurduğu. Tercümanlar da orada. Teşekkür ediyoruz Hindistan'a. Teşekkür ediyoruz dost elini uzatan bütün dünya halklarına. İşte böyle. Hepimiz birbirimize muhtacız. Zor günü birlikte paylaşacağız, birlikte aşacağız. Böyle bir bilgi aldığım zaman benim de tüylerim diken diken oluyor. Büyük işler bunlar. Hindistan'dan kalkıp buraya geliyorsunuz insana yardım etmek için. Soru şu: bir can kurtarmak için hekimler, insanlar bu kadar büyük çaba gösterirken kim nasıl oluyor da bir bombayla bir ulusu, halkları ortadan kaldırıyor? Başka türlü düşünmek, başka türlü bir yaşam hayal etmek ve bunun uğruna mücadele etmek mümkün. Bu da bunun göstergesi. Teşekkürler Hindistan. Çok teşekkür ediyoruz. Yunan ekipleri burada can kurtardılar. Hollanda'dan gelenler can kurtarıyor. Kore'den gelenler can kurtarıyor. Memleketimizin inşasında eminim ki büyük rol oynayacaklar. Şundan vazgeçelim. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Doğru değil. Biz de başkalarının dostuyuz. Başkaları da bizim dostumuz. Türk'ün Türk'ten başka çok dostu var. İyi ki de var. Değerli bir yalnızlık istemiyoruz. Değerli bir yalnızlığın anlamı yok. Biz dünya halklarının bir parçasıyız. Değerli olan dünya halklarıyla hep beraber olmak, kol kola olmak. Değerli olan dünyada bizim gibi hisseden, düşünen, kapitalizme teslim olmamış, dostluğu değerli kılan, milliyetçilik, ırkçılık üzerinden değil de tüm insanları kucaklayan, kendi yurdunu sevdiği kadar başka insanların yurduna saygı duyan, kendi diline sahip çıktığı kadar başka dillere sahip çıkan, buralardan ders alarak, buralardan hayatın içerisinde erdem meselesini çözerek bir yol bulalım. İşte görüyorsunuz, Hindistan'dan biri sizin için gözyaşı dökebiliyor. Hemen yanınızdaki sizin ırkınızdan olan bir insan malınızı, mülkünüzü çalıp gidebiliyor. Dolayısıyla milliyetçilik ya da bir coğrafyadaki şu ya da bu dine ait olmak iyi olmaya, erdemli olmaya, dürüst, namuslu olmaya yetmiyor. Dünyada maalesef her türden insan var, iftira atan, yalan söyleyen hepsi var. Bir de böyle erdemli insanlar var. Bunu tekrar tekrar tekrar altını çiziyorum. Değerli yalnızlık içerisinde değiliz. Tam tersine dünya halklarının sevdiği halklardan biriyiz. Dayanışma içinde olduğu halklardan biriyiz. Değerli olan da budur. Dünya ailesinin değerli bir unsuruyuz biz de, bu halk olarak biz de. Biz başkasına nasıl elimizi uzatsaysak ki uzattık, onlar da bize uzatıyor. Bununla gurur duymamız lazım. Yalnızlığımızla değil, kabadayılıkla değil, tam tersine kardeşlikle, dostlukla, kol kola olmakla, silahlarımızla değil, bilime yaptığımız katkıyla dünya insanlık ailesinin bir parçası olduğumuz için mutlu olmalıyız. Aynı zamanda da öyleyiz. Bakmayın siz, bu ülkenin de bilim insanları, depremcileri, mühendisleri, hekimleri pek çok var. Ahlaksızların olması bunları gölgelemesin lütfen. Evet değerli dostlar, 16.546 son rakam, çok büyük bir rakam ama işte hayatta böyle. Hayata dair ne varsa şu anda hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Hayata dair ne varsa hep birlikte bunu buna tanıklık ediyoruz. Gazetecilerin, aydınların, sanatçıların bir ödevi de gelecek kuşaklar için bunları belgelemek. Hep birlikte bunun kitaplarını yazacağız. Hep birlikte bunun romanlarını, sinema filmlerini, tiyatro oyunlarını yazacağız ve yapacağız. Bunun da olması lazım geliyor. Tarihçiler de yapacak. İyinin, kötünün, doğrunun, eğrinin hepsinin terazisini birlikte kuracağız ve birlikte oluşturacağız. Bunun da altını çizmek isterim. Dünden beri o kadar çok söyleşi yaptık, o kadar çok insana mikrofon uzattık ki bunun da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bazen teşekkürler aldık yaptığımız yayınlardan ötürü. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü yaptığımız yayınlarda karınca kararınca biz de katkıda bulunduk ve aydınlatma görevini yerine getirdik. Az önce Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy Şubesi'nden haberler aldık. İlk andan itibaren müthiş bir hız ve sağlıklı iletişimde tırları buradan bölgeye gönderdiler. Kutluyorum Türkiye Komünist Partisi'ni. Gittikleri her yerde hemen standlarını kurdular. Hemen malzemeyi halka ulaştırdılar. İzmir'de de bunu başarmışlardı. Daha önce de başarmışlardı. Şimdi de başardılar. Bunun da bir örnek olmasını itibariyle söylemek isterim. Kim ne derse desin, kim nasıl davranırsa davransın, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanları'nın koordinasyonunda müthiş işler çıkarılıyor. Bugün o kadar çok binlerce ekmek üretildi bölgeye gitmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fırınlarında. Şimdi şöyle saçma sapan bir değerlendirme yapılıyor. İşte sen kimsin, sen bunu yapabilir misin, belediye mi daha büyük, devlet mi daha büyük gibi. Bana göre hem saçma sapan hem utandırıcı tartışmalar yapılıyor. Neden? Devlet dediğinizde vergileriyle katkı yapan yurttaştır. Belediye dediğinizde yine vergileriyle katkı yapan yurttaştır. Sadece temsilciler kanalıyla buralar yönetilir. Şimdi size soruyorum. İstanbul Belediye Başkanı'na hakaret ettiğiniz ya da buradan git dediğiniz zaman milyonlarca İstanbullunun kardeşlerine yapmaya çalıştığı katkıya git demiş olmuyor musunuz? Bu kadarını bile düşünemiyor musunuz? Yani Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, Sayın Soyer ya da bir başka Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanı fark etmez. Cebinden mi para veriyor acaba? Hayır. Zaten cebinden böyle bir para verilemez. Peki vergi nedir? Vergi bir ülkenin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hep beraber ürettiğimiz değeri birlikte ihtiyacı olanlarla da paylaşmak ve hizmet alabilmek için ürettiğimiz, verdiğimiz bedellerdir. Bu bedeller haraç değildir, bizimdir ve kullanılması gerektiği yerde kullanılır. Haraç değildir, altını çiziyorum. Şimdi deprem oldu. Deprem olduktan sonra yurdumuzun bir bölümü yerli bir oldu. Oradaki insanlar da vergi ödüyor, biz de vergi ödüyoruz. Şimdi Hatay'da, Maraş'ta, Elbistan'da, Urfa'da, bu acı sürü Adana ve Diyarbakır'da, Antep'te, Adıyaman'da, yurdumuzun dört bir yanında acı var. Peki buraya giden yardımları kim gönderiyor? Yurttaş gönderiyor. Yurttaş, yurttaş. Biz gönderiyoruz. Ne yapacağız? Biz de elimize sebze meyve toplayıp gidecek halimiz yok. Ne oluyor? Bu işi bilen insanlar, organize olan insanlar hiç cebimizden bir lira çıkmasa bile altını çizmek istiyorum. O belediye, o devlet zaten bizim paralarımızla yardımı götürüyor. Tuvaleti de bizim paramızla götürüyor. Enerjiyi de bizim paramızla götürüyor. Yakıtı da, ekmeği de. Kimse cebinden bir şey veriyormuş gibi davranmasın. Kimse bu memleketin sahibi gibi kabadayılık yapmasın. Hiç kimse bu memleketin sahibi değil, herkes bu memleketin sahibi. Cumhurbaşkanı da, ana muhalefet lideri de, belediye başkanı da, kaymakamı da, valisi de, milletvekili de, muhtarı da ve benim gibi sıradan hiçbir sıfatı olmayan insanları da bu memleketin yurttaşı. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu istediği yere gider, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener istediği yere gider, Mansur Yavaş istediği yere gider, Mithat Sancar istediği yere gider. AKP'li kim varsa, Sayın Cumhurbaşkanı da olmak üzere herkes istediği yere gider. Bir tek koşulda gittiğiniz yere rahatsızlık vermeyeceksiniz, koordinasyonu bozmayacaksınız. Sizin adınız, şanınız oradaki insanlara sıkıntı yaratmayacak. Tespit yapacaksınız, destek olacaksınız. Mesele bu. Yani biz eğer bunu sanki birisi bize sadaka veriyormuş gibi düşünürsek asıl ahmaklık orada. Ne münasebet canım? İstanbul halkının 15 milyon insanın vergileriyle üretilen malzemeyi nasıl olup da sen, nasıl olup da hangi hakla defol git diyebilirsin? Diyemezsin. Diyemezsin. Diyemezsin. Biz gönderiyoruz. Engelleyemezsin. Bu da tarihin notları arasında kalsın. Zor günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları tüm ayrılıklarını kenara koyarak önce dayanışmayla bu sorunu halletmeye çalışır. Bu işte böyledir. Böyle de olmaya devam edecektir. Hatta ötesine geçtik. Tüm dünya halkları açısından böyledir. Yolcu yolunda gerek de birlikteliğimiz sürüyor. Oğuzhan Uğur'la konuştuk. Bize değerli saptamalar yaptı. Babala TV'de gençler çalışıyor. Bu da hayatımıza yeni giren yeni medyanın olanaklarıyla bir mücadele vermenin ne anlama geldiğini ortaya koymuş oluyor. İskenderun yeni hastanenin karşısında Hindistan'dan gelen ekiplerin kurduğu bir sahra hastanesi var. Çok değerli çünkü tam teçhizatlı. Bahçede hastane görevlileri hasta almaya başladılar. Henüz yeni duyulduğu için de pek hasta yoktu. Belki biz duyuruları yaptıktan sonra, sosyal medyada da Haluk Levent'te yaptıktan sonra oraya çeşitli kimseler gitmiş olabilirler. Ne kadar çabuk giderlerse o kadar da iyi olur. Bunun da altını çizelim. Bu tür meselelerde biz İstanbul depreminde yaşadık. Herkes tabii kendi hikayesini biliyor. Deprem sonrasında olabilecek sıkıntıları ve travmaları da tek tek buradan saymamız gerekir. Bir, tuvalet ihtiyacı var. Tuvalet ihtiyacı seyyar tuvaletlerde 2-3 kez kullanıldıktan sonra yeterli su olmadığı zaman işlevini yitiriyor. Demek ki su ihtiyacı var. Hem içme suyu hem de kullanmak için suya ihtiyaç var. Enerji ihtiyacı var. Bu enerji ihtiyacını iki türlü anlamamız gerekiyor. Bir, jeneratörlere ihtiyaç var. Bölgenin en büyük sorunu bu. Hem haberleşme açısından buna ihtiyaç var. Hem iş makinelerinin çalışması hem de biraz işte insanların yaşadığı ortamda karamsarlığa, karanlığa ilave aydınlık olabilmesi için buna ihtiyaç var. Enerji operatörlerinin hesap vermeye ihtiyaçları var. Tüm Türkiye'deki yaşayan insanların tamamı hesap sormamız gerekiyor. Böyle bir günde nasıl olur da telefonlar çekmez, internet çalışmaz hale geldi diye. Çünkü bu operatörlerin karları öyle böyle değil. Hem yatırım yapmanız gerekiyor ki ne kadar yatırım yaptıkları muamma, hem de bu tür durumlar için hazırlıklı olmanız gerekiyor. Siz sadece bir ticari kurum değilsiniz. Aslında özelleştirmelerin bazı sektörlerde nasıl daha dikkatli yapılması lazım geldiğini de ortaya koyuyor. Örneğin özel operatörler bunu yapamayabilirdi ama Türk Telekom devletimizin elinde olsa, hazırlıklarını yapmış olsa bu olağanüstü koşullarda mesela o hizmet verebilirdi. Bu da olmadı. Maalesef can kayıplarının ardından olası hastalıkların bulunmaması için oradaki insanlara ceset torbası gönderilmesi gerekiyor. Oğuzhan bunu söylemek ve moral bozmak istemiyorum dedi ama bu bir gerçek. Ölen, yani eğer 16.546 resmi rakam varsa ve bu insanların çok önemli bir kısmı mezarlıklara götürülecek durumda değilse, ölüler yıkılamadıysa demek ki burada hızlı davranmak gerekiyor. Çünkü burada bir salgın hastalığın olmaması, ayrıca da moral de bozulmaması için insanların cenazelerini bir an önce defnedebileceği koşulların olması gerekiyor. Hakeza insanlar, inançlı insanlar özellikle, muhtemelen de herkes o törenlerden ihtiyaç duymaktadır. Din görevlisi bile yok. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Şeker hatta. Ali Şeker, merhaba, iyi akşamlar.
Merhabalar, iyi akşamlar efendim.
Sevgili Şeker, hem hekim olarak hem de vekil olarak ne durumlardayız? Arkada ambulans sesleri geliyor. Neler oluyor Antakya'da, Hatay'da? Neredesiniz şu anda?
Antakya'dayım. Koordinasyon merkeziyle bir koordinasyon merkezi var. Ankara'da bir şeyin olduğu oraya geçmek üzere geçtik ama çok yoğun ambulans sistemleri görüyorsunuz. Şöyle, burada maalesef hala on binlerce kişi enkaz altında. Ve dünden itibaren organize kurtarma çalışmaları başladı diyebilirim. Ondan öncesinde yeterli arama, kurtarma ekibi ve ekipmanı yoktu maalesef. Ancak zaman geçtikçe de sıkışıp kalan canları kurtarmak gittikçe zorlaşıyor ve ses alınan yer gittikçe azalıyor maalesef. Yaşam belirtisi olan yer sayısı azaldıkça umutlar zayıflıyor. Ama şöyle söyleyeyim, niye biz bu hale geldik? Niye bu kadar insanı enkaz altında bırakacak aymazlığın içerisinde bulunduk? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Şu anda burada insanlar tamamen açıkta, bazı mahalleler tamamen ya ağaçlar görmüşler, tamamen çökmüş durumda. Canlı olmayan yerde artık arama faaliyetleri canlı olan yerlerde, canlı belirtisi olan yerlerde devam ediyor. Çadır yeteri kadar yok. İnsanların tuvalet ihtiyacı var. Gıda ihtiyaçları maalesef yeteri kadar karşılanmadı daha. Birçok uç noktaya gidemedi yardım malzemeleri. Sadece merkezi noktalarda insanlar ulaşabiliyorlar ama uç noktalarda çok sıkıntı yaşamaya devam ediyorlar.
Sayın Şeker, evet. Şunu sormak istiyorum. Bazı bölgelerde AFAD arama kurtarma çalışmalarının, daha doğrusu kurtarma çalışmalarının, arama çalışmalarının bittiğini, artık cenazelerin alınmasına karar verildiğini söyledi. Bu karardan haberiniz var mı? Nasıl alınıyor bu kararlar? Bir de
bu karardan haberim yok. Şimdi sizden duyuyorum çünkü biz sahadayız ve sürekli internet kesiyor. Şu anda şanslıyız, telefon görüşmesi yapabiliyoruz. Bir hafta 10 gün sonra 15 gün sonra ben Erzincan depreminde de bulundum. 15 gün sonra biz Nurcan hemşireyi çıkarmıştık oradan. Böylesi bir durumda 10-15 gün sonra da canlar çıkabilir. Onun için enkaz kaldırmak değil, önce can kurtarmaya devam etmek gerekiyor. Ses olan, hayat belirtisi olan her yeri üzerlerine iş makinelerini çıkartmadan kurtarma çalışmasına devam ettirmek gerekiyor. Binlerce bina var ve bunların bir kısmında ancak bunlar yapılabiliyor. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Mutlaka arama kurtarma faaliyetlerine her an bir yerden canlı çıkacak şeklinde özen göstermek gerekiyor. AFAD maalesef bu süreçte en büyük engellerden birisi oldu faaliyetlerin düzene girmesi konusunda. Çöken bir sistem insanları altında bıraktı diyorum. Bu kadar kötü bir dönemde belki eleştirmek doğru değil diyebilirsiniz ama biz bu sıkıntıları yaşıyorsak bu organizasyonların çok kötü şekilde yapılmasından kaynaklı insanlar bedel ödüyor. Bunun tekrarlanmaması açısından bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yani, böyle bir kararı alamazlar efendim. Yani bu kadar insanın enkaz altında on binlerce insanın olduğu bir yerde böyle bir karar alınamaz.
Sayın Şeker, hekim olarak gözleminiz nedir? Antakya'da, Hatay'da ayakta kalan hastane yok gibi deniyor. Evet, Adana'ya, Mersin'e taşınıyor. Ve hekimlerin çok zor koşullarda çalıştığını biliyoruz. Hatta bazı hekim arkadaşlar gittikleri bölgelerde yönlendirme sıkıntısı da yaşıyorlar. Halbuki şu anda en çok da hekime ihtiyaç var. Gerçi buradan bir bilgiyi tekrar vereyim. İskenderun Yeni Devlet Hastanesi karşısında Hindistan'dan gelen dostlarımızın kurduğu bir sahra hastanesi var. Dolayısıyla bunun da altını çizmek isterim ben. Evet, buyurun.
Şöyle, ben burada kurtarma faaliyetlerinde de maalesef şahit oldum. Buradan yine vekilim yok. Gönüllerle birlikte maalesef o üç kişinin ikisini kaybettik. Hastaneye gittiğimizde çok yoğun bir kaos var. Çok yoğun bir izleyen var. Hastanede bir sahra hastanesi. Devlet hastanesinin içinde hizmet verilemiyor. Diğer tarafta üniversite hastanesinde ameliyat yapılamıyor. Ve hınca hınç dolu izdiham var orada. Hastalarla ilgili. Şehir hastanesi diye yapılan daha sonraki hastane şehrin dışına yapılmış durumda. Şehrin daha yakında stadyum yapılmış durumda. Mehmet Güzel Mansur bunu defalarca ifade etti. Şehrin yakınında, merkezinde, daha yakın yerde stadyum yapıyorsunuz. Hastaneyi daha uzağa gönderiyorsunuz. Onun etraflarında başka rant alanları açıyorsunuz. Ama insanlar oraya ulaşamıyor diye onun yarısı yıkılmış durumda. Çünkü zemini bozuk bir alana yaptıkları için orayı. Orası da çökmüş durumda. Özel hastaneler yıkılmış durumda. Sonuçta insanlar sadece üniversite hastanesinden poliklinik hizmeti alabiliyorlar. O düzeye düşmüş durumda. Hastalar sevk edildiğinde de 3-4 saatte Hatay'dan çıkamıyorlar. Trafik yoğunluğundan, keşmekeşten dolayı.
Peki şu anda en çok ihtiyaç nedir? Bir daha onu duyalım. Anladığım kadarıyla tuvalet sorunu var, değil mi?
Tuvalet sorunu var. Taput bulmak mümkün değil. Ceset torbası maalesef ihtiyacı var. Çadır ihtiyacı çok fazla. Hala battaniye ısınma için elektrikli şeyler gönderiliyor. Şu anda elektrik yok bölgede. Su yok. El yıkayacak şeyler yok. Bir de iş makinalarına vesaire mazot gönderilmesi gerekiyor. Onun için mobil mazot, akaryakıt gönderecek küçük tankerlere ihtiyaç var burada.
Peki Sayın Şeker, Sayın Şeker, özellikle enerji yani elektriğe ulaşabilmek için koordinasyondaki arkadaşlardan bilgi alabildiniz mi? Bu arada Ali, sen de Kemal Okuyan'ı arar mısın? Alabildiniz mi Sayın Ali Şeker? Ne zaman olacak?
Şu anda sadece birkaç yerde zannediyorum trafik ışıklarına elektrik verebildiler diye biliyorum. Onun dışında sadece jeneratörlerle lokal elektrikler veriliyor. Enkazlar kısmen aydınlatılabiliyor. Gece çalışmaları çok zorlukla yürütülüyor. Elektrik konusunda özelleştirilmişti burası da biliyorsunuz. O konuda da büyük bir çöküntü var. Şu anda hiçbir yerde şehrin elektrik, bir iki yerde sadece dediğim gibi işte trafik ışıklarına elektrik verebilmişlerdi.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Şeker. Bu özelleştirmenin nasıl bir bela olduğunu da görmüş olduk böylece.
Maalesef. Maalesef görüşmek üzere. Kolay gelsin.
Sağ olun. Sevgili Ali Hüsnü Süslü beni aradı. Bir şey söyleyecek olabilir. Bir ona bakmanı rica ediyorum. Bir de Kemal Okuyan'ı arayalım. Bu isimler bize sürekli bilgi verebilirler. Tekrar hatırlatalım. İskenderun Yeni Devlet Hastanesi karşısında teknik lisesinin bahçesinde, altını çizmek isterim. Hindistan'dan gelen tam teşekküllü bir sahra hastanesi var. Çevirmenler var oradalar. Ve hasta bekliyorlar. Muhtemelen şimdi gitmiştir ama hastalar. Orada her türlü ameliyatın yapılması da mümkün hale gelmiş durumda. Bugünün iyi haberi de bu. Onu da öyle verelim. 16.546 yurttaşımızın şu anda cesedine ulaşıldığı, diğer yurttaşlarımızla ilgili durumu merakla bekliyoruz. Gerçekten bu depremin hepimiz açısından büyük bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Çünkü bu kadar geniş alanda yaşadığımız deneyimlerin de ötesinde bir tablo. Mutlaka kış koşulları ve alanın bu kadar geniş olması bize farklı bir düşünme imkanı ya da mecburiyeti doğurdu ama şunları biliyorduk. Yapıların depreme uygun olmayışı. Deprem yönetmeliğine bile uymadılar. Bunu biliyorduk. İki, özelleştirmelerin ve rantın bizi er ya da geç bir cehennem hayatına taşıyacağı, ülkeyi bir mezarlığa döndüreceğini biliyorduk. Enerji alınamıyor ve şehir planlaması açısından ranta kurban eden yerler kim hatta? Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan hatta. Kemal merhaba.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Çok üzücü günlerden geçiyoruz. Ben bir röportajınızı izledim. Yine böyle sahadaydınız. Şu anda neredesiniz?
Şu anda bir toplantı için Adana'ya geçiyorum, Antakya'dan. Yoldayım.
Evet. Ben Türkiye Komünist Partisi'ne bütün yardımların güvenilir bir şekilde verilebileceğini, başka kurumlarda olduğu gibi ama özellikle hızlı, örgütlü, nitelikli ve güvenilir olması itibariyle bunu önemsiyorum. Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy'den hızla, ben burada tanık olduğum için söylüyorum, bölgeye ulaştığını biliyorsun. Antakya'da bizim şehrimiz, yani benim ailemin şehri. Ayrıca da bir acı yaşıyoruz. Gözlemleri, organizasyon sürecini, TKP'yi ne varsa anlatır mısınız lütfen?
Tamam. Umarım kesilmez telefon. Çok kötü buralarda haberleşme ama ya şimdi şöyle bir kere yıkımın boyutları çok çok ağır. Yani bunu dışarıdan görüntüler veriyor zaten, fotoğraflar işte, haberler falan, ama yani yerinde gördüğümüz zaman gerçekten de çok farklı bir yıkımla karşı karşıya olduğumuz ortada. Dolayısıyla böyle bir, bu ölçekte bir depremin yıkım yaratması beklenir. Ama burada şunu söylememiz gerekiyor. Eğer üçüncü gün, ikinci günün sonu, üçüncü gün yollanan yardımlar ya da harekete geçirilen bazı mekanizmalar depremden birkaç saat sonra harekete geçirilseydi can kaybı çok daha sınırlı olacaktı. Çünkü enkazın altındaki insanların kurtarılma çabasına katılanların sayısı çok düşüktü ilk gün. Ve gün geçtikçe tabii kayıplar arttı. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani bu ülkenin işte sonuçta bir takım kurumları var. Ve bu kurumlar bu depremin şiddetini, yıkıcılığını ilk gün birkaç saat içerisinde boyutlarını görmüş olmalı. Ama niye hareket etmediler? Niye sağlıkçılar, niye kurtarma ekipleri hala üçüncü gün gelmeye devam ediyorlar? Ama iş işten geçti. Şu anda onlar gelirken Antakya'dan, Maraş'tan cenazeler Adana'ya doğru gidiyor. Yani çok korkunç bir tablo bu. Geliyor değil mi sesim?
Evet evet, hepsini dinliyorum.
Evet.
Özellikle şu an... bunun organizasyon boyutunu, bir de az önce konuştuk, Ali Şeker söyledi. Özelleştirmelerin nasıl bir bela doğurduğunu da söyledi. Her şeyde kader değil yani.
Hiçbir şekilde değil. Yani şimdi o konuya da gelmek istiyorum. Yani şimdi her şey birbirine bağlı. Bakın bölgede ayakta kalan, hasar görmemiş bir tane kamu binası yok. Yani bu dolayısıyla aslında deprem sırasında ilk harekete geçmesi gereken işte koordinasyonu sağlayacak kişiler, sağlık hizmeti, kurtarma ekipleri, onlar da darbeydi. Yani bölgede çok fazla sağlıkçıyı kaybettik. Şimdi bir kere ya kamu binalarının çürük olması, depreme dayanıksız olması, ya bu kabul edilebilir bir şey midir? İşte havaalanının durumu. Yüz kez söylendi. Odalar, meslek odaları söyledi. Herkes söyledi bu havaalanı olmaz diye. Gör şimdi Hatay havaalanı çalışmıyor. Trafik felç. Alternatif yol yok. Yani Adana Hatay arası, işte bir noktada Maraş yolu da bağlanıyor oraya. Bunun alternatifi yok. Ve dediğim gibi yani korkunç bir trafik var. Bir taraftan hala iş makineleri geliyor. Yardım kuruluşları geliyor. Öbür taraftan da cenazeler gidiyor Adana'ya doğru. Ya bu çok korkunç bir manzara. Bir kere bunun nedenlerinden bir tanesi işte bu özelleştirmeler, yandaşlara verilen ihaleler, kamu binaları çürük. Bir tarafı bilim karşıtlığı. Yani bir ortada bilimle kavga eden bir iktidar var. Bunun getirdiği, bu zihniyetin getirdiği bir sonuç var. Bir de piyasanın getirdiği bir karmaşa var. Yani şimdi Türkiye'de çimento meraklısı olan bir iktidar var. Ama bu alanda çalışan, inşaat sektöründe çalışan irili ufaklı on binlerce şirket var. Bunların içerisinde de 30-40 tanesi çok büyük. Şimdi bunlar kar amaçlı çalışıyorlar. Bir planlama yok, kent planlaması yok, hiçbir şey yok. Yeni binalar da yıkılmış yani birçok yerde. Şimdi deprem gibi bir olguyla karşılaştığımızda da bu depremin işte kurtarma çalışmaları için falan gerekli iş makineleri de özel sektörün elinde. Tamam, devletin elinde de var ama tek bir elde toplanmış olsaydı, yani burada devletçiliğin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayat kurtardığını görüyoruz. Tam bir kaos var, piyasa kaosu. Bunlar hep beraber birleşince açıkçası bu sonuç ortaya çıktı. Şimdi başka bir şeyden daha söz etmek istiyorum Enver. Şimdi devletin bu AFAD merkezli yürütmek istediği şey. Şimdi AFAD'ın çok sayıda personeli sahada çalışıyorlar canla başla. Yani onları denecek hiçbir şey yok. Ama öte yandan da yönetilmiyorlar. Yani ne hekimler yönetiliyor, ne sağlık personeli yönetiliyor, ne kurtarma ekipleri yönetiliyor. Yani bir muazzam bir karmaşa var. Aslında aynı karmaşayı güvenlik şeyinde de görüyoruz. Yani polis ve asker açısından da benzer bir tablo ortada. Şimdi o yüzden de mesela niye Türkiye Komünist Partisi bu kadar öne çıktı medyada? Alo?
Ben duyuyorum. Onu söylemek istedim. Türkiye Komünist Partisi de ben biliyorum. Yani ben kendimi saklayacak değilim. Ben Türkiye Komünist Partisi ile hareket ediyorum. Çünkü güveniyorum. Çünkü parti dostuyum. Çünkü sosyalist güç birliğinde çağrıcıyım. Bunların hepsinin sebebi var. Çünkü kamuculuğa inanan bir insan olarak partinin bu kadar daha önceki deneyiminde aktardığını görüyorum. Soru şu, neden güvenilir ve neden başarılı?
Şimdi şöyle, yani bizim en önemli şeyimiz, yeteneğimiz örgütlü hareket etmek, planlı hareket etmek, akıllı hareket etmek. Biz bilime inanan insanlarız. Partide bu tür deprem gibi olaylarda nasıl hareket edileceğine dair zaten bizim protokollerimiz, hazırlıklarımız var, yönergelerimiz var. Eğitilmiş uzman arkadaşlarımız var. Hem arama kurtarma için olsun, hem acil yardım için olsun, hem de erzak falan dağıtımı için olsun. Biz bunu aslında İzmir depreminde, orada da aynı fotoğraf çıktı ortaya. Herkes şunu sordu. TKP nasıl bunu becerdi diye. Şimdi demek ki biz örgütlü bir partiyiz. Akıllı hareket ediyoruz. Özveriyi geçiyorum. Yani özveri yakışmaz bize. Yani ne demek özveri? Yani biz de bu ülkenin insanlarıyız. Bizim de arkadaşlarımız öldü. Bizim de arkadaşlarımızın evleri yıkıldı. Yakınlarımızı kaybettik. Yani dolayısıyla hani özveri kısmına girmem. Ama örgütlülük kısmı son derece önemli bir. İkincisi, biz, herkes biliyor ki biz, bize gelen yardımları biz ihtiyaç sahiplerine yolluyoruz. Götürüyoruz. Şimdi Armutlu'daki şey merkezimiz çok öne çıktı. Bizim başka yerlerde de merkezlerimiz var. Bir de Armutlu'dan biz artık bölgedeki diğer yerlere, hiç yardım ulaşmamış köylere seferler çıkarmaya başladık. Yani ekipler yolluyoruz oradaki merkezden. Herkes bize veriyor. İnanın bütün şu anda şeye gelen yardım malzemelerinin çok büyük bir bölümünü bizim oraya teslim ediyorlar. Tek bir neden var. Diyorlar ki size biz güveniyoruz. Siz dağıtırsınız bunu. Dolayısıyla gerçekten de tırlarla sürekli malzeme geliyor ve biz bunları en etkili şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir kişi de diyemez ki hani TKP burada işte şov yapıyor. Gelsinler, ne şovu? Ya da TKP burada yardımda şey gözetiyor. Biz insanız her şeyden önce. Ne işte etnik şeyi, ne düşünceleri, devlet görevlileri de gelip bizim mutfağımızdan yemek yiyorlar. Biz burada insani görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Bu görevleri yerine getirirken de aptal değiliz. Ortada hesaplaşmamız gereken mantıksız, insanlık karşıtı, tarih karşıtı, kültür karşıtı bir düzen var. Yani Enver, sen de çok iyi biliyorsun. Yani Hatay çok, o diğer iller de öyle. Yani Malatya, Maraş, Adıyaman, buralar çok ağır hasar aldı. Ama Antakya çok kültür, özel, tarihi açıdan çok önemli bir kentti. Bu kent yok artık. Yani insan dolaşırken çok ağır duygular hissediyor. Bir kent yok oldu. Şimdi bunun hesabını sormayacak mıyız? Bir daha mı tekrarı için? Daha kaç kez olması gerekiyor? Yani bir yandan uğraşıyoruz yurttaşlarımızın işte ihtiyaçlarının karşılanması için. Ama hayat da devam ediyor. Hayat devam ederken de son vermek istiyoruz bu akılsızlığa, bu barbarlığa. Bizim yapmaya çalıştığımız bu herhalde de yaptığımız şeyin dürüstlük ve açık sözlükle yaptığımız için o kadar kişi hiç TKP ile alakalı olmayan başka çok bize uzak görüşlerden insanlar yani TKP çok iyi çalışıyor diyorlar. Evet, çalışıyoruz. Keşke Türkiye Komünist Partisi'ne ihtiyaç olmasaydı. Keşke bu kadar yıkım olmasaydı.
Peki bu yani özelleştirmelerin başımıza açtığı bela hem iletişimde evet. Hem elektriğe ulaşmakta, hem hastanelerde, yani özelleştirme çok tuhaf. Devletin hastanesini müteahhit yapıyor. Devletin hastanesini yapan müteahhitin yaptığı bina yıkılıyor ve altında halk kalıyor. Yani neresinden baksan ürkütücü bir tablo. Bunların ne? Yani bunların hiç siyasi değil denemez. Bunların hepsi siyasi tabii. Evet, güncel acı var ama canım ortada da bir tablo var. Yani bunu ne yapacağız?
Yani kesinlikle haklısın. Yani şimdi şöyle, mesela bu elektrik şirketleri fatura kesmeyi biliyorlar, altyapı yatırımı yapmıyorlar.
Evet.
Yenilemiyorlar. telekomünikasyon şirketleri sürekli işte yok bilmem ne şeyi, zamlar yansıyor sürekli faturalara. Onlar da altyapı yapmıyorlar. Şimdi telekomünikasyon şirketleri, elektrik şirketlerinin bir görevi de olağanüstü hallerde hizmetin aksamamasıdır. Devletin elinde olursanız, tabii bu zihniyetle idare edilen bir devletten söz etmiyorum ama bu sektörler devletin elinde olduğunda ne de planlarsınız? Ya şimdi Enver, gerçekten yani bir tane alternatif yol olmaz mı? İki tane kenti bağlayan, birbirine bağlayan bir şeyde. Yani bunlar çok ağır sorunlar. Demek ki bize ne gerekiyor? Kamucu zihniyet, planlama.
Tabii, bu kadar plan, bu planlama planlama sorunu çok büyük sorun.
Tabii ki. Ve planlamadan bu kadar uzaklaşılmış ki elinde insan kaynakları ve sonsuz kaynaklar olan bir iktidar yönetemiyor. Yani kriz yönetme yeteneğini de yitirmiş çünkü planlama yapamıyorlar. Tüccar devlet, tüccar devlet dediler. Alsınlar tüccar devlet. İşte sonuç ortada.
Kemal, çok teşekkür ediyorum. Tekrar anımsatma yapmak istiyorum. Türkiye Komünist Partisi'nin bütün olduğu yerlerde rahatlıkla çalışabilir, katkı yapabilir. Oradaki yönlendirmeyle sahaya güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ama en büyük teminat, nasıl katkı yaparsanız onun yerine ulaştığını bileceksiniz. Ben de buna şahsi olarak kefilim. Çok teşekkürler Kemal Okuyan.
Güzelimde hepimizin başı sağ olsun.
Hepimizin, evet. Evet değerli dostlar, zor, ağır, acı, fatura büyük. Elbette şey yapmayalım, hani bu böyle bir dönemi nasıl söyleyeyim, güncel siyasete alet etmeyelim ama büyük siyasetin konusu olsun, ondan da vazgeçmeyelim. Çok üzücü tabii.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dinleyenler, yolcu yolunda gerekte devam ediyorsunuz. Radyo 45'lik ve Radyo Sputnik ortak yayınındayız. Radyo Sputnik yayını iken bu. Değerli dostlarımız, Radyo 45'lik çalışanlarıyla birlikte biz habercilik deneyimimizi, onların altyapılarını, frekanslarını ve elbette ki değerli programcılarının desteğini vererek yurdun dört bir yanına sesimizi duyurmaya çalıştık. Önemli, bu çok önemli, fevkalade önemli. Çünkü gördüğünüz gibi radyolarımız arasındaki bu dayanışmanın da müthiş değerli olduğunu görüyoruz. Belki yeni yollar aramak gerekecek hakikaten dayanışma açısından. Yani ben Radyo 45'lik dinleyicisiyim aynı zamanda ve Radyo Sputnik de dinleyicisiyim. Bu birliktelikten de çok memnunum aslında. Bir başka anlam çıkıyor ortaya. Hani Radyo 45'lik işte müzik yayını yapıyor. İşte burası daha haber yayını yapıyor. Evet ama öyle değil. Hayatta ikisi de var. Hani biz belki Mahir'le de konuştuğumuzda bir iki gün sonra yavaş yavaş radyolarımızdan bu duyguya uygun, dediğim gibi sanat sadece ve sadece eğlence, gülmece falan değil. Hatta çok daha az o. İbret alma, hayatı anlama, anlatma, acıyı sağaltma, birçok duygunun olduğu bir yerde. Belki de Radyo 45 eğer yayınlarımız zaman zaman ortaklaşıp sürerse bütün bunları da ortaklaştırmak mümkün olabilir. Çünkü biz bu memleketin insanlarıyız. Birbirimizin arasında fay hatları olmamalı, birbirimize dair konuşmalı, düşünmeliyiz. Ve bu birliktelik, bu süreçte bana çok anlamlı ve değerli geldi. Oradaki arkadaşlarımıza da buradan bir teşekkür gönderiyorum. Tıpkı Hindistan'dan gelip İskenderun'da Yeni Devlet Hastanesi'nin karşısındaki Teknik Lise'nin bahçesine tam teçhizatlı Sahra Hastanesi kurup hizmet vermeye başlayan, ameliyat yapan, işte ortopedik sorunları çözen vesaire neyse hekimlerin olmasına, oradaki kardeşliğe yaptığımız vurguda olduğu gibi değerli yalnızlık övünülecek bir şey değil. Hep beraber insanlık ailesinin bir parçası olmak övünülecek bir şey. Bunun altını çizmek isterim tekrar. Maalesef bu yayını yaptığımızda, her gün yayını yaparken bizim için de ayrı bir üzüntü. 16.546 son veri. Yani 16.546 verisinden bu tarafa yeni bir veri açıklanmadı ama sayının çok daha korkulacak boyuta gideceğini söylemek de zor değil. Kâin olmamıza gerek yok bu anlamda, bu bağlamda. Böyle bir günü yaşamaya devam ediyoruz. Sahadan bağlantılarımız oldu ve bu sahadan bağlantılarla yine çok önemli değerlendirmeler yaşadık. Kadir Sidal, Kıbrıslı bir gazeteci, Kıbrıs'tan yurdumuza gelen evlatlarımızın Adıyaman'da toprak altında kalması ve maalesef insanların, Türkiye'de yaşayanların da zaman zaman işte Kıbrıs'tan gelenlerin de anladığım kadarıyla göçük altından çıkarılma hikayelerine tanık olduk. Sporcu gençler, çocuklar bunlar ağırlıklı olarak. Ebru Sokak Kedisi olarak bildiğimiz sosyal medyada Ebru 8 saattir 15 kilometrelik yolu gidemediklerini söyledi. Çevreyi anlattı. Neden? Neden? Oğuzhan Uğur Babala TV'nin dev organizasyonunu, Haluk Levent'le birlikte dev organizasyonunu, kendilerine yönelik saldırıları, para organizasyonunun ve yardımların nasıl olduğunu anlattı. Önemli. Sonra Defne'ye gittik. Akın Parlak Yıldız'la konuştuk. Defne, bu Antakya'nın merkezi ama oradan biraz daha çıktığınızda Samandağ'a gidiyorsunuz. Orada büyük sorunlar var. Oradaki tabloyu bir türlü netlikle ortaya koyamıyoruz. Çünkü hep böyle bölge bölge anlatılıyor. Durumun hiç de iyi olmadığını, özellikle ölülerle ilgili maalesef ceset torbası ihtiyacı olduğu da söylendi. Aynı şeyi Ali Şeker Antakya merkezden bize iletti ve göçük altında kalan çok insan olduğunu ama buna rağmen kurtarmaların da olduğunu ama sağlık meselesinde ulaşım sorunu olduğunu ekledi. Kemal Okuyan, Türkiye Komünist Partisi'nin örgütlerinden kaynaklı olarak hızlı müdahale edildiğini ama tam da kamucu uygulamalarının alternatif yol bulmaktan tutun, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmemesi gerektiği, beslenme, bir takım stratejik alanlar denen hiç değilse, işte enerji, telefon, bu çağın gerekliliği, onları dile getirdi, onları konuştuk ve bunları ciddi ciddi maalesef şu anda da yaşayarak, öğrenerek bazıları yeni kavramaya başlıyorlar. Hakikat o ki kavramakta geç kalanlar var. Kılıçdaroğlu'nun şu sözüne tamamen katılıyorum. Siyaset şimdi değil, yarın denemez. Siyaset hemen şimdi. Ama nasıl? Şimdi önce siyaseti, yani örgütlü olan partilerimizi sorunu çözmek için kullanacağız. Sivil toplumu sorunu çözmek için kullanacağız. Odalarımızı sorunu çözmek için kullanacağız. Ardından da ne doğru ne yanlış ve tabii hukukun üstünlüğüyle bu binaların, yani rezidans diye bir yaşam alanı yaratıp insanları 2-3 milyon dolara satıp arkadan da 800 kişinin göçük altında kalması, sonra da bugün gördüm alçak herifin yani mesele sadece benim binam mı demesi, bu yüzsüzlük meselesi. Zaten bu yüzsüzlüğünüz olmasa o binayı öyle yapmazsınız. Yapmazsınız. Mesele bu. Ama ben evet. Muhabir arkadaşımız, Tele1 muhabiri Hazal Güven şu anda Defne'de. Hazal merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Hazal'cığım, kaç gündür bir türlü bağlanamadık seninle. Antakya'nın perişan olduğu söyleniyor. Gözlemlerin nedir? Şu anda ne oluyor?
Öncelikle merakse var. Evet, şu anda sessizlik gerekiyor ve biraz sonra bir bağlantı yapabilirsek sanırım daha iyi olacak. Bir ses aldılar. Bir cana daha ulaşılmaya çalışılıyor şu anda.
Olur, olur. Önce can.
Birazdan ben tekrar irtibat kuracağım sizinle.
Önce can. Evet, hayat ilginç. Hazal'a bağlandığımız anda göçük altından bir ses alındı. O sessizlikte de şimdi oradaki bir cana ulaşmaya çalışıyorlar. Benim de yine gerildiğim, tüylerim diken diken olduğu bir an. Umarım ses veren kişi, her kimse o göçük altından canlı çıkar. çok insanın canını sıkan, umutlandıran, sevindiren tabloların hepsi iç içe geçiyor burada. Ne diyelim, umarım Hazal orada bize bir sonraki bağlantımızda olumlu bir tanıklık yaşayarak aktarır. Bu sürekli altını çizdiğim meseleyi bir kere daha söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Alternatif medya denen yeni bir seçenek var artık dünyada. Ben çok yeni katıldım. Ondan konuşacağız ama şimdi bir Hazal'a gidelim. Hazal, tekrar merhaba. Ne oluyor orada? Ne görüyorsun şu anda?
Emre Aysever, şimdi az önce, saniyeler önce bir ses aldı buradaki uzman arama kurtarma ekiplerinde çalışan kişiler. Ve o sese yöneldiler. Dolayısıyla o çıpanlarda biliyorsunuz ki sessiz olunması gerekiyor. Jeneratörler kapatılıyor. Trafik duruyor. Öyle bir an yaşadık. Fakat o benim gerçekten çok uzağımda bir noktaymış. Anlayamadım neyle sonuçlandı. Bulabildiler mi? Gerçekten birine ulaştılar mı? Yoksa hala ulaşmaya mı çalışıyorlar? Bilemiyorum onu. O konu hakkında tam bilgi veremeyeceğim şimdi. Ama tekrar şu anda normale döndü buradaki işleyiş. Hemen buradan aktarayım size son durumu. Biz Hatay'da 3. günümüzü geçiriyoruz şu anda. İlk olarak Adana'ya iniş yapmıştık aslında. Tele1'de çalışıyorum ben, biliyorsunuz. İzleyicilerimize de söylemiş olalım. Kameraman bir arkadaşım var. Onunla birlikte gelmiştik bu noktaya. Adana'dan İskenderun'a geçiş yaptık ve hemen ardından Antakya'ya geldik. Antakya'da durum gerçekten oldukça vahim. Yani burada olan insanlar, en azından onu aktarayım, şöyle anlatıyorlar. En az 2 yıla ihtiyacımız var. O da en az diyorlar. En az 2 yıl içerisinde ancak buradaki hayatı tekrar normale döndürebiliriz diyorlar. Fakat benim şu anda bulunduğum nokta, bugünü geçirdiğim ve hala içerisinde devam ediyorum geçirmeye nokta, belki de yıkımın en ağır olduğu, tablonun en ağır olduğu nokta Armutlu Mahallesi, Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi. Armutlu Mahallesi'nde gerçekten şöyle bir deyim vardır ya, taş taş üstünde kalmamış. Gerçekten durum bu şekilde. Girdiğiniz her ara sokakta uyarılar geliyor ve hemen çıkmak durumunda kalıyorsunuz o sokaktan, çünkü yıkılmayan binalarda yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Sağlıklı bir bina görmek mümkün değil Antakya'nın hiçbir yerinde. Dolayısıyla da buradaki yaşamın normale dönebilmesi için bu şehrin, uzmanı değilim elbette ama bu şehrin anladığım kadarıyla tahliye edilmesi gerekiyor. Gözlemlerim o yönde en azından. Çünkü gerçekten bu kadar insanı alacak bir yer düşünemiyorum, yoktur. Yani zaten tahliyelerde bir şekilde hızlanmaya çalıştı burada, hızlanmaya başladı bu noktada. Tahliye noktaları belirlendi, iki tane. Bu bugün içerisinde gerçekleşen bir gelişme oldu. AFAD tarafından belirlendi bu noktalar. Biri Hatay Şehir Stadyumu olarak geçen Hatay Spor'un kullandığı stadyum. Şu an bir hareketlilik var. Bakın sıcağını aktarayım mı sizlere? Bakın. Tabii radyo yayınında olduğumuz için olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Şu an önümde sedyede çok güzel canlı biri var.
Çıkmış demek ki.
Evet, evet, evet. O nokta mı bilmiyorum ama şu anda ekipler gözümün önünden geçti. Durumu ağır gözüküyordu. Bunu söyleyebilirim tabii ki. Durumu ağır gözüküyordu. Tabii 70. saatte deviriyor olmadı şu anda. Alkışları duyuyorsunuz. Dinletelim. İşte saatler ardından gelen o umut. Bu ses onun sesiydi Emre Aysever. Çünkü saatler ilerledikçe buradaki duymak istediğiniz şey şu oluyor. Ses duyduk, sessiz olun. Bir sevindirici, umut verici cümle bu oluyor. Bir diğeri de işte eğer gerçekten o sesin peşine gittiğinizde enkazdan biri çıktıysa gelen alkışlar oluyor. Şimdi ambulansa bindiriliyor hemen önümde. Orta yaşlarda bir erkekti çıkarılan, kurtarılan kişi. Onu görebildim. Serumu bağlanmıştı hemen ve şimdi ambulans aktarıldı. Şoför aranıyor ve en yakın hastaneye sevk edilecek. Hastane demişken tabii bunu da hemen aktarmak gerekiyor. Hastane, 2 tane devlet hastanesi, 4 tane de özel olmak üzere toplam 6 hastane vardı bu bölgede normal şartlarda. 2 devlet hastanesi ilk başta, ilk depremin o Kahramanmaraş merkezi yıkıcı depremde tamamen yerle bir oldu. Ve ardından diğer sarsıntılarla birlikte de, artçılarla birlikte de özel devlet, özel hastaneler de aynı şekilde yıkıldı. Bu noktada şu anda yurttaşların sağlık hizmeti alabilecekleri bir hastane bulunmuyor. En yakın Reyhanlı'da bir nokta var deniyor ama orada da kapasitenin dolduğu söyleniyor. Teyitli bir bilgi değil ama böyle bir bilgi var elde. Dolayısıyla çevre illere sevk edilecekler. Şimdi bu da tabii biraz endişeleri arttırıyor burada. Çünkü peki, çevre iller dediğimiz...
Hazal, bir şey soracağım. Bizim açımızdan bir önemli veri de Biz bağlantılar yapıyoruz ama Samandağ'a ulaşmanın da çok sorunlu olduğu yönünde. Bu konuda bir bilgin var mı? Bir de İskenderun'daki yangın, İskenderun'da da nedense bu depremde çok az bilgi akışı oldu. O konuda bir bilgin var mı? Yani Samandağ süreci, İskenderun'da gelirken gördüğün tablo ve şu anda şehir içinde Defne ve bölgesinde halen göçük altında alan çok insan bulunduğunu biliyoruz. Bunları bize anlatır mısın?
Her biri hakkında zannediyorum bilgi verebilirim. Öncelikle ilk sorudan başlayayım. Samandağ için evet böyle bir durum söz konusu ama Samandağ özelinde özel olarak vurgulanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kentin hemen her alanına şu anda ulaşım zaten çok zor. Yani trafik çok kilit durumda. Şu anda bulunduğum yerde de öyle ve işte 3 gündür geziyoruz çevre teperini olduğu gibi bütün kentin. Her noktası böyle çünkü bir yandan tahliyeler gerçekleşmeye çalışıyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bir şekilde o çevre illerdeki yakınlarının yanlarına gitmeye çalışıyor. Bir yandan da yani bu kısmı biraz sinir bozucu aslında. Herhalde böyle tarif etsem daha doğru olur. Yani benim en azından sinirlerim kaldırmıyor bu kısmını ama çok buraya merak edip gelen bir kalabalık da var. Özellikle ikinci günden itibaren böyle bir kalabalık gelmeye başladı. Arama kurtarmaya veya işte bir malzeme getirmeye değil, sadece meraktan gelip burada görüntü alıp dolaşmak istiyorlar. Yani bu merakı gerçekten anlayamıyorum. Buradaki depremzedeler de bunu anlayamıyor. Çünkü trafiği kilitliyorlar. Buradaki malzemelerin akışı, buraya gelişi, arama kurtarma ekiplerinin buraya ulaşması, yani bunların hepsi zaten depremin ilk saatinden itibaren konuştuğumuz sorunlardı ve bütün bu sorunlara aslında katkıları olmuş oluyor bu şekilde. Buradan da aslında böyle bir çağrı da ben de bulunmuş olayım, yani yurttaşlar adına bunu buradan taşımış olayım sizlere. Lütfen gelmesinler, lütfen bu bölgeyi yok yere bu merak uğruna meşgul etmesinler. Çünkü gerçekten trafik oldukça yeteri kadar zorlu. Her ara sokakta bir enkaz. Araç geçişleri oldukça sıkıntılı. Dolayısıyla da bu yaptıkları şey olumsuz bir şeye yol açıyor. Bunu söyleyebilirim. Samandağ özelinde özel olarak böyle bir sorun var mı dersiniz? Evet, Samandağ'da ulaşım zor. Ama zaten her noktaya ulaşım şu anda zor. Mesela şehre girip çıkmak isterseniz bu gerçekten başlı başına bir mesele şu anda. Bunu diyebilirim. Bir diğer soru neydi? Onu unuttum yalnız. Hatırlatabilirsiniz. Burası biraz karışık.
Göçük altında olanlar ve özellikle cesetlerin çürümesi, koku yapması, salgın meselesi.
Şöyle yani göçük altında çok fazla insan var. Evet yani şuradan biz de anlıyoruz. Bir kere zaten yurttaşlar enkazların başını terk etmiyor. Yani her enkazın başında bir kalabalık görüyorsunuz. Soruyorsunuz. Eşim içeride, kızım içeride, eniştem içeride, yakınım içeride, komşumuz orada. Yani bir şekilde içeride insanlar var. Tabii şu an bu bölge için bir enkaz toplama, enkaz kaldırma gibi bir karar söz konusu olmadığı için çalışmalar devam ediyor ama yani deprem malumunuz bir konu. Türkiye olarak ne yazık ki biz bu anlamda tecrübeli de bir ülke olduğumuz için her bir dakika önemli. Ve o her bir dakika bizde bayağı bir geçişlemeye başladı biliyorsunuz. Bu bölgeye gelen yardımlar, bu arama kurtarma ekiplerinin gelişi falan çok tartışıldı. Herhalde yurttaşlarımız da şu an dinleyenler de takip etmişlerdir o süreci. Yani buradaki biri olarak söyleyebilirim ki hızlıca gelmeye çalışan biri olarak gerçekten çok gecikmeli gerçekleşti bu yardımlar ve işlemler. Dolayısıyla dediğiniz şey doğru. Yani evet gerçekten şu an hala göçük altında bekleyen çok sayıda yurttaşımız ne yazık ki var. Dışarıda da bekleyen yakınları var. Ceset kokusu denilen şeyi ben çok okudum. Twitter üzerinden de okudum. Şu an siz yönelttiniz. Çok duydum bunu ama böyle bir bilgi bende yok. Ben böyle bir şey hissetmedim, duymadım, böyle bir koku almadım. Ama şunu söyleyebilirim, önümüzdeki bir iki gün içerisinde cenaze işlemleri biraz daha bu şekilde aksamalı bir şekilde devam ederse, işleyiş bu şekilde olursa o koku çıkar gerçekten. Çünkü
Hazal, pardon, sokakta böyle cesette rastlıyor musun var, yoksa?
Var, tam ona geliyordum, var. Yani az önce Enver Aysever şöyle bir an anlatayım size. Az önce biz aracımızı bir noktaya park etmek istedik. Kaldırıma biraz fazla yanaştığımızda kaldırımın üstünde orta yaşlı bir erkek bize durun cenazem var dedi. Kafamızı eğdiğimizde sarı bir poşet gördük. Arabadan indim. Tabii psikolojiler ve atmosfer buradaki oldukça zorlu olduğu için herhalde o bir şekilde güç almak istedi belki de. Bana direkt sarıldı. Hiç tanışmıyoruz. Daha önce hiç görmedim. Zaten yeni geldiğim bir bölgedeydi. Buranın yurttaşı bir insanımız. Sarıldı. Tek bir çocuğum vardı hayatta. Tek bir kızım vardı. O da şimdi burada ayağımın dibinde yatıyor dedi. 12 yaşında kızını kaybeden bir babaydı. Benim izleyicilerimiz için, dinleyicilerimiz için biraz özel bir bilgi ama anlamaları açısından özetlemiş olayım. Yani biraz detay bilgi vereceğim ama gözlerim renkli, kızının gözleri de renkliymiş. Beni kızına benzetti, bana öyle bir sarıldı. Gerçekten çok sıkı sarıldı. Böyle çok zorlu anlar da yaşanıyor yani bu noktada. Dolayısıyla ben tabii o aşama, duygusal aşama geçtikten sonra şunu sordum kendisine. Yani bu cenaze ve siz yolun ortasındasınız şu anda, bir kaldırım kenarında. Ne bekliyorsunuz, neyi bekliyorsunuz şu anda? Cenaze aracı. Cenaze aracı kaçta gelecekti? Cenaze aracı saat öğlen 2'de gelecekti. 2'de gelecek olan cenaze aracını benim bu bahsettiğim anlar saat 7'de yaşandı akşam üzeri. O kadar saatte orada kızının cesediyle bir baba bekliyordu. Ve bunun gibi çok an yaşandı. Bu şekilde, onu o şekilde söyleyebilirim.
Azal, çok teşekkür ediyorum. Son söylediğin şey gerçekten büyük bir acı. Buna dayanmak, yürek dayanmaz. Yani nasıl olacak bu işler? Kent yerle bir, insanların ruhu yerle bir. Çok zor. Başarılar diliyorum gazeteci arkadaşlarımızın tamamı için de. Zor günler. Çok teşekkür ediyorum Azal.
Son bir söz ekleyebilir miyim izninizle, vaktim varsa?
Var tabii.
Son bir söz olarak şunu, yani bir hakkı teslim etmek gerektiğini düşünüyorum bu alanda. Şimdi biz bu aksamaların hepsini gözlemledik. Yani uzatmadan lafı söyleyeyim ama mesela burada Uğur Mumcu Kent Meydanı denilen bir meydan var. Yurttaşların kalabalık bir şekilde toplanacağı, işte çadırların kurulabileceği bir alan. Gözle görüldüğüne bakıldığında şöyle, ha, buraya toplanılabilir denilebilecek bir alandan bahsediyorum. O alana mesela akşam üzeri saat 10 sularında böyle kendi başına, kendinden menkul bir kişi geliyor. Boyu kadar bir çuval, genç bir arkadaşımız, açıyor. İçinden bir somun ekmeği vatandaş kapış kapış alıyor. Üç günümüz böyle geçiyor. Alıyor ve gidiyor. Ben kendisine sordum merak edip, kim olarak dağıtıyorsunuz, bir kurum kuruluş mu? Adana'dan geldim. Biz ailece fırıncıyız. Babam yolladı dayanışma için dedi. Yani Enver Aytar, çok özür diliyorum ama işte böyle anlar yaşıyoruz. Bakın şu anda gözümün önünde bir motor. İki kişi oturuyor. İki kişinin arasında bir ceset taşınıyor şu anda. Battaniyeye sarılı bir şekilde. Üstünde de bir valiz var. Kurtarabildikleri eşyaları muhtemelen. Cesetlerini almış gidiyor yurttaşlar şu an. Gözümün önünden geçen sahne şu an itibariyle bu. Yani böyle bir kaos var şu anda. Anlatmak zor buraları ama hemen toparlayayım demin anlatacağım şeyi bitirerek sözlerimi noktalayayım. Bu kadar zor, bu kadar gıda dağıtımının, bu kadar bu yardım meselesinin sadece gıda anlamında değil, hijyen anlamında da, her anlamda bütün ihtiyaçların zor bir şekilde yapıldığı, bir türlü o organizasyonun sağlanamadığı günlerin ardından bir hakkı teslim etmek gerek diye düşünüyorum. Bugün Defne'ye geldiğimizde Türkiye Komünist Partisi'nin kurduğu bir alan gördük biz burada. Türkiye Komünist Partisi gerçekten çok büyük bir şey başarmış. Bir sürü farklı stand oluşturmuşlar ve çok nizami bir şekilde girişte hemen size sıcak yemek karşılıyor. Bir yanında biraz daha katı yiyecekler bulunuyor. Bir yanına geçiyorsunuz, giyim başlıyor. Giyim bölümünde de numaralara göre ayakkabılar ayrılmış. Montlar, kışlıklar, her şey ayrılmış. Adeta bir mağazada gibisiniz. Gerçekten çok şaşırtıcı da bir görüntü. Yani bu kaosun içerisinde bu kadar düzenli bir şey yaratabilmek. Ve bir yanına gidiyorsunuz. Bu alanda gördüğüm en temel eksiklerden biri şuydu. Kadınlar açısından kadın pedi. Ve hastalar açısından hasta pedi. Onların hepsi sağlanmış ve en önemlisi de arkada bir eczane oluşturulmuş. Orada ilaç desteği sağlanıyor, temini sağlanıyor. Hemen arkasında da adeta bu Sahra Hastanesi diyebileceğimiz olağanüstü durumlarda kurulan o hastanenin mini bir hali oluşturulmuş. Bugün çok sayıda yurttaşımız orada tedavi olurken gördüm. Görevli doktorları var, görevli eczacıları var, uzman ekipleri var. Bir lojistik ekibi kurmuşlar. Gözlerimle şöyle sahneler gördüm. Asker bu noktada biliyorsunuz. Asker geliyor, TKP ses geldi buradan diyor. Ve oradan lojistik ekibinden iki kişiyi de alıp birlikte arama kurtarmaya gidiyorlar. Böyle bir sahne gördüm. Yani bir hakkı teslim etmek gerektiğine inanıyorum bu noktada. Gerçekten bu kadar kaosun içerisinde, bu kadar yurttaşın o arama kurtarma çalışmalarına vesaire ulaşamadığı, gıdaya erişemediği bir noktada bunu yapmaları çok kıymetli, çok değerli. Defne'de en azından buradan, hatta bunu da duyurmuş olalım radyo yayınından. Defne yakınlarında olan varsa veya buraya ulaşabilecek noktada olan varsa burada gerçekten çok fazla eksik temin ediliyor. Depremzedelere buradan bu çağrıyı da duyurmuş olalım. Bir eksikleri varsa burada bir şekilde çok daha rahat giderebileceklerini düşünüyorum. En azından Hatay'ın genelinde bunun çok daha binde birini görmüş değiliz henüz çünkü, ne yazık ki. Diyerek sözlerimi noktalayayım. Size iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler Hazal. Biz de az önce Kemal Okuyan'la tam da bunu konuşmuştuk. Tekrar ediyorum, örgütlü bir toplum olmanın getirdiği, örgütlü bir yapı olmanın getirdiği bir avantaj. İnsanları kurtarmak yetmiyor, yaşatmak gerekiyor. Hazal'ın söylediği gibi girişte sıcak bir içecek, hemen arkasından katı bir beslenme, ardından ayakkabılar, kıyafetler, numaraları na göre ayrılmış ayakkabılar, bir seyyar hastane, bir sahra hastanesi, kadın pedi, hasta pedi, bunların tamamı Defne'de neredeyse bir market düzeninde, ama iyi ki market değil, komünistlerin sağladığı bir organizasyonla devam ediyor. Bu destek, bu malzeme ihtiyaç doğrultusunda insan ların da gitmesiyle, eczacılar, hekimler, yakında psikologlar gidecek, belki gitti bir kısmı. Buradan gerçekten kutluyorum Türkiye Komünist Partisi'nin bu çalışmasını. Bu yönde başka çalışma yapan sol gruplar da var. Bunun özellikle öne çıkmasını istiyorum. Türkiye'de sosyalistlerin oy oranlarından dolayı ya falan diyenler, bakın ihtiyaç olduğunda o oy vermediğiniz sosyalistler sizin en yakınınız oluyor. Demek ki bir kulak vermek, bir bu dayanışmayı görmek gerekiyor. Canlıyken de cansız olan insanlarımızın kurtarılıp toprağa verilmesinde de örgütlü toplumun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Özelleştirmelerin nasıl baş belası olduğunu Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Ali Şeker de söyledi. Az önce iki acı olayı anlattı Hazal. Bir motosiklet hemen yayın sırasında önünden geçti. Motosiklette iki kişinin arasına ceset konmuş, üzerine de bavulu konmuş. İnsanlar cesetlerini almış gitmişler. Nereye gidiyorlar, ne yaparlar belli değil. Yine arabalarını park ederken birisi koşup gelmiş, bir ceset var orada. İnmişler ki görmüşler, 12 yaşında bir kızın ölüsü, baba başında 7 saattir bekliyor. Hazal'ın gözleri renkli, çocuğumun gözlerine benziyor deyip sarılıp ağlamış adamcağız. Yani insanlık meselesinin en trajik halleri, ama bundan önce de 10 dakika önce göçük altından bir yurttaş çıkarıldı. Yine canlı yayında alkışlandı. İnsanlar heyecanlanıyorlar tabii böyle bir durumda. Yani neresinden baksanız çok tuhaf, çok insana dair üzerinde çok düşünülmesi gerekecek ve memleketimiz bu neoliberalizm sefaletinde, bataklığında neden itiraz ettiğimizi gözler önüne seren tablo. Çünkü bütün bu meselelerin içerisinde insan hep unutuluyor. Kim dedin? Ali? Hatta mı Hazal? Teşekkür ettim Hazal'a. Duymadı galiba onu. Hazal'cığım çok teşekkür ediyoruz emeğin için. Bize oradan verdiğin bilgiler için. Hazal benim aynı zamanda beraber çalıştığım, önce Halk TV'de de sonra da Tele1'de çalıştığım çok başarılı bir muhabir arkadaşım. Hazal çok teşekkürler.
Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Biz birkaç gün daha bu noktada olacağız gibi gözüküyor. O yüzden ihtiyaç oldukça ben de buradan aktarmaya gayret ederim gördüklerimi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim Hazal. Ben yayından Hazal gitti zannettim. Hazal'la yakın çalışma arkadaşım olduğu için tabii daha bilerek, niye nasıl baktığını bilerek konuşmuş olduk. Evet, yavaş yavaş şeyini toparlayalım istersen Ali. Necdet mi yanında, Halil mi yanında bilmiyorum. Bugün neler yaptığımızı size anlattık. Çok zor bir dönem yaşanıyor. Şu duyuruyu tekrar yapmamızda yarar var. İki önemli duyuru. Biri İskenderun Yeni Devlet Hastanesi karşısında teknik lisenin bahçesinde hasta bekliyor Sahra Hastanesi. Kuranlar Hindistan'dan gelen dostlarımız, çevirmenler var. Dolayısıyla bir sorun yok, meramınızı anlatabileceksiniz. Oraya hasta kabulü başladı. Büyük ameliyatlar da yapılabiliyor. Bir diğeri Defne'de Türkiye Komünist Partisi'nin bulunduğu bölge. Kadın pedinden her ayakkabı numarasında ayakkabıya, küçük bir sahra hastanesinden bir eczaneye, sıcak yemek ve katı beslenme hepsinin orada olduğunu eklemek gerekiyor. Hekimler var, müdahale ediyorlar. Önemli bir organizasyon. Buralarda olmak mümkün. Tabii Oğuzhan Uğur'la konuştuğumuz gibi Babala TV ve APAP çalışanlarının, arkadaşlarımızın da büyük çabasıyla giden yardımlar var. Onları da zaten geniş bir organizasyon olduğu için duyuyorsunuz. Bugünlük bizden bu kadar. Ankara'ya bağlanacağız. Yarın saat 11'de YouTube'da, akşam burada olacağız. İyi haber vermek dileğiyle. Hoşçakalın. You.